Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Oyun ve teknoloji haberlerini bir arada sunduğumuz İkisi Bir'de tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Her cuma artık standart haline getirdik bunu, düzenli olarak karşınıza
çıkmaya çalışıyoruz. Arada bir de canlı yayınlarla canlı ekranların karşısında.
Gelecek hafta yine bir offline yayın var. Offline diyorum bak, yani.
Canlı yayın var.
Yani banttan yayın var, ondan sonra canlı var.
Canlı yayın var, evet.
İki hafta sonra tekrar bir canlı yayına daha birlikte olacağız sizlerle. Dilerseniz ilk haberimizle başlayalım. İlk haberimiz Nvidia tarafından geliyor. Nvidia Samsung'un kapısını çalmaya başlamış. Hayırlı çip üretimi inşallah. İçin. Biliyorsunuz Samsung dünyanın en büyük çip üreticilerinden bir tanesi. Apple için de A8 yongalarını, bundan öncesinde de A7 yongalarını üretiyorlardı. Gerçekten aslında firma her kolda inanılmaz iyi işler başarıyor. Şimdi de 14 nanometre üretim sürecine ilk geçen firma olması nedeniyle Nvidia yeni yongalarını Samsung'la beraber üretecek gibi görünmekte. Bunun için talepte bulunmuş. TSMC ile çalışıyorlardı, biliyorsunuz o da ayrı bir yongu üreticisi, fakat 16 nanometre üretim sürecini oldukça geç geçtiği için firma 14 nanometreye ne zaman geçer bilinmiyor tabi. Nanometre küçüldükçe ne oluyor? Enerji verimliliği artıyor, çip maliyeti azalıyor, daha az alanda daha fazla iş yaptırabilir hale geliyorsunuz yongalarınıza. Nvidia'nın yeni GPU'larında da zaten şu anki Maxwell mimarisi ile beraber oldukça yüksek bir enerji verimliliğine ulaşmıştı GPU'ları. 14 nanometreye geçtikten sonra da herhalde.
Isılar da bayağı bir düşmüş tabii.
Aynen, cep telefonu enerjisi tüketip yüksek performans vermeye devam ederler gibi görünüyor. Nvidia tarafında ama sular durulmamış durumda. Neler vardı firma ile ilgili? Son dönemde aslında firma ile ilgili bir sürü haber yayınladık. Ve bunlar kara haberlerdi. Bir tanesi G-Sync teknolojisini kullanan monitörlerde, durağan sahnelerde monitörlerin kırpışmaya başlaması ve rahatsız edici bir görüntü ortaya çıkmasıydı. Yani G-Sync teknolojisini sağlayan bir monitörü 3000 lira para veriyorsunuz ama monitör
G-Sync yapmıyor.
Evet, yok yapıyor. Ama G-Sync nedeniyle bir bug'a giriyor ve durağan sahnelerde kırpışmaya başlıyor. Bunu da şu anda engelleyememiş gibi görünüyorlar. Ekstra olarak bir diğer konuda oldukça fazla konuşuldu donanım dünyasında. G-Sync için biliyorsunuz özel bir yongu kullanıyor Nvidia. Monitörlerde maliyeti arttıran da o. Ama yayınlanan bir beta sürücü de anlaşıldığı kadarıyla aslında bu yonguya gerek olmadan da G-Sync teknolojisinin çalışabildiği görüldü. Hemen o beta sürücü zaten yayından kaldırıldı. Demek ki Nvidia kullanıcıları
güzel
seviyor. Yani gerçekten seviyor.
Gerçekten de seviyor.
Evet, yonga monga yalan olabilir.
Montajınız geldi aklıma benim hemen ya.
Değil mi? Değişik o 970 montajı da bir mühendisin itirafları diye oldukça parodi bir video hazırlanmıştı. Biz onu sizlere Türkçe altyazıyla beraber sunduk arkadaşlar. O da fazla izlendi. Oradaki gibi bir de 970'te bellek sorunu var.
Evet.
970'teki bellek sorunu ne? 970 biliyorsunuz 980'in kırpılmış bir versiyonu ama kırparken orada bellek veriyor olları. Bellek bağlantıları falan da kırpıldığı için 4 GB'lık kart aslında 4 GB'ın tamamını kullanamıyor. 3.5 GB'ını kullanabiliyor. 4 GB kullanmak istediğinizde tam olarak kart oldukça fazla yavaşlıyor. Bunun ortaya çıkması ardından bir sürü test yapıldı. Bu kanıtlandı tam olarak. Ama asıl konumuzsa aslında bu. Çünkü Amerika'daki bazı avukatlık büroları şu anda kullanıcılardan gelin sizi dinleyelim diye geri dönüş almaya çalışıyorlar.
Onlara da gün doğdu tabii.
Evet, onlara da gün doğdu. Büyük ihtimalle bu iş uzayacak, büyüyecek diye düşünüyoruz. Ya toplu bir geri çağırma göreceğiz ya da bir geri ödeme.
Nvidia
ya da benzeri bir şey yapılacak.
Öyle bir şey olmayacağını söylemişti ama. Hani geri alma gibi bir
ya
şey.
Ya zaten o komedi
zaten
videoda
durumun farkındayız. Biliyorduk zaten.
Evet, sizi biliyorduk, sizi kazıkladık diyor adam ya. Yani. Ben biliyordum canım, siz alırken biz biliyorduk bunu falan hep beraber diye.
Yani bu bizim bilmediğimiz bir durum değildi diye dile getirdi Nvidia.
Ya onun resmi açıklaması şöyle diyor ki, bizim mühendislik takımıyla pazarlama ekibi konuşamamışmışmış. Kutunun üstüne 4 yazmışlar bak sen. Hani 3.5'müş normalde.
Better Call Saul diyelim. Eisenberg'deki avukatı aramak lazım.
Değişik herhalde. Bir olay var burada ama avukatlık büroları bu işin peşini bırakacak gibi görünmüyorlar. Bakalım Nvidia'nın başı ağrıyacak. İlk dava ne zaman açılacak acaba? Şu anda açılmış bir dava yok.
Yok mu şu anda? Evet. Ama mutlaka gelecektir diye tahmin ediyorum.
Büyük ihtimalle. Ben de burada kullanıcıları kandırdıkları için bir şeyler yapılması lazım diye düşünüyorum.
Muhakkak bir geri adım atmaları
yani
lazım.
En azından Grand Theft Auto 5'i bedava versinler. Değil mi? PC oyuncularına.
Evet.
Birçok kişi kabul eder ha. Kartı geri mi alayım, oyu mu bedava vereyim dese ver derler.
Uzun süredir merakla beklenen bir oyun olunca muhakkak kabul ederler.
Ama pek öyle bir şey yapacak gibi de görünmüyorlar şu anda.
Evet, Sony kanadından oyun dünyasına geçeceğim. Eğer müsaitsen.
Geç izin verdim.
Tamam,
evet.
Geçiş tamamlandı. Tamam, kule iniş yapıyorum falan diyeyim peki. Evet arkadaşlar, Sony'nin PC platformundaki en önemli varlık sebeplerinden bir tanesi Sony Online Entertainment. PlanetSight gibi yapımlar olsun, EverQuest gibi yapımlar olsun, Sony'nin bu PC platformundaki varlığını, yani PlayStation markası dışında oyun dünyasındaki gücünü ortaya koymak açısından PC platformundaki varlığını en önemli hissettiren yapımlar firmalardan bir tanesiydi. Geçtiğimiz günlerde, hatta en son olarak da H1Z1'ın çıkışıyla birlikte bu firmaya olan oyuncuların böyle o da daha fazla artmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Sony Online Entertainment bağımsızlığını ilan etti. Hatta satışının gerçekleştiğini de buradan belirtelim. Columbus Nova isimli bir yatırım firmasına satıldı firma ve şu anda adı Daybreak Game olarak geçiyor. Bu andan itibaren multiplayer odaklı multiplatform odaklı.
Hatta ilk odakları da Xbox.
Yani Xbox One'a da oyun çıkaracaklarını, daha doğrusu multiplatform olarak, ki multiplatformdan zaten kasıt Nintendo'ya çıkaracak halleri yok.
Yani.
Xbox markasına da oyun çıkaracaklarını belirttiler. Yani şunu söyleyebiliriz ki PlayStation 4'te nasıl PlanetSide 2 çıktıysa, nasıl H1Z1 gelecekse, ilerleyen dönemlerde Xbox One cephesinde de bu tarz şeyleri görebiliriz diye.
Şimdi orada kullanıcının eleştirdiği çok fazla bir konu var. Diyorlar ki kereden bir birimi sattılar. Sonradan açıklama geldi, biz tepedeyken satalım dedik. Hazır kere diyorken satalım dedik, evet, diyorlar. Yani şimdi zarar edenler varken sen niye keredini satıyorsun? Zarar edenleri zaten kâra dönüştürmez. Şu an zor görünüyor.
Tabii ki zaten baktığımız zaman son dönemde işte Bravia markasının elden çıkarılması gibi bir durum söz konusu. Vaio elden çıkarıldı. Ve PlayStation 4'ün satış rakamlarıyla Sony'nin en çok kâr elde ettiği kısmın da oyun platformları olduğu.
Evet, açık yani Vaio elden çıkarttılar. Bravia ve Xperia da göz önünde bulunduruyorlar filan denmişti, evet, ama... Ben son online entertainment'ın niye gittiğini anlamadım. Ben bu gösteriyor ki PlayStation'dan da kar ediyoruz, onu da satalım diyebilirler.
Yani o zaman komple son şeyi kapatsınlar, firmayı kapatsınlar.
Değil mi?
Çok zira önemli. En önemli kar kaynağının
zaten yazılımdı.
PlayStation markası.
Evet. Ve sen anda gittin sattın şimdi o tarafı. Ve değişik bir karar.
Kesinlikle değişik bir karar ve şöyle bir duruş da var. Acaba ilerleyen dönemlerde baktığımız zaman işte %5'lik 10'luk büyümelerle birlikte oyun dünyasında multiplatform oyun, multiplayer oyunların çok daha fazla ön plana çıktığını görüyoruz.
Free to play oyunlar yapıyorlardı, evet, güzel güzel.
Online multiplayer odaklı oyunlar çok daha fazla revaçta. PlanetSide 2'nin oynanış rakamları da ortada. Geçen bir deneme yaptılar. Guinness Rekorlar kitabında falan girdiler yani. 1000 küsur oyuncuyla birlikte. Öteki tarafta H1Z1 gibi malum bu hayatta kalma oyunlarının son derece popüler olduğu bir dönemde.
Kullanıcı geri dönüşlerine baktığımızda da memnunlar paralı yani, versiyonlar şu
an. Her ne kadar kimisi şikayetçi olsa da memnun olan bir kitle de var. Yani öyle veya böyle başarılı. Yani WarZ gibi dandirikten bir oyunun bile satış rakamlarının başarılı olduğu bir ortamda H1Z1 gibi
tutmaması zor diyorsun
gibi
zaten.
Daha orta karar, daha elle tutulur bir oyunun tutmaması zaten imkansızdı. Bu noktada gerçekten de Sony'nin tabii arka planda neler oluyor bilemiyoruz ama bence burada bir yanlış adım atıldı diye düşünüyorum ben de. Bu kadar başarılı işler yapmış bir firmadan. Hani mesela MMORPG kanadında baktığımızda EverQuest'te zamanında çok ama çok başarılı bir oyundu.
Evet.
Yeni oyunu da gelmek üzereydi diye hatırlıyorum. Matrix Online'da mesela hakeza bu firma tarafından yapılmış. DC Universe Online'da var.
Başarısız oyunları yanlış... da vardı. Evet.
Yani, tabii, yani Matrix Online'i kapattılar, evet, mesela. Başarısız olanlar vardı ama son dönemdeki oyunlardan dem vurursak eğer
hepsi
hem PlanetSide 2 hem de H1Z1'la birlikte parlamışlardı. Bunun üzerine elden çıkarılmış olmaları bence yanlış bir karardı diye düşünüyorum.
Ben de öyle düşünüyorum tabii yani.
En işte... azından bir de şey de var Mesut, sözünü kesiyorum ama hani Sony PC platformunda da bu şekilde var oluyordu. Bir kanadında PC platformundaki oyunlara yönelik.
Belki de artık oluyordu. Tamamen PlayStation'a odaklanmak istiyorlardır diye düşünüyorum. Tamamen herhalde. Sadece tek fokusumuz o olsun.
Şuna da yorabiliriz herhalde. Oyun platformları yani oyun konsolları ilerleyen dönemlerde çok daha fazla kar elde edecek.
Ya son çeyrekte 6,5 milyon konsol satmışlar. Çok ciddi, evet, bir rakam.
Yani her ne kadar bazı analistler oyun konsollarının sonunun geldiğini söylese de mobil platformun artışıyla birlikte.
Bakma yine son dönemde çok konuşuluyordu ama bu yeni nesilin satış
hiç
rakamları uçup yani.
Yani evet, kesinlikle. Ben buradan bir diğer haberime geçeceğim. Aslında esas haberimiz Güney Kore ile alakalıydı ama öncesinde bu sabah aldığımız bir haberle birlikte gözümüzü Türkiye'ye çevirdik. Daha sonra Güney Kore'ye gideceğiz arkadaşlar. Haberimiz ne? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşegül İslam dün Meclis kulisinde gazetecilerle sohbet ederken bir densiz bir gazeteci demiş ki Minecraft diye bir oyun var. Karısını kesene ödül ve puan dağıtıyor bu oyun. Böyle oyunların peşine düşecek misiniz? Çoluğumuzun çocuğumuzun ahlakını bozuyor, psikolojisini bozuyor diye. Tabii bu bayağı bir gündeme bomba gibi düştü. Bir kere Minecraft'ta kadın oyuncu yok yani. Bir kere.
Karakter
yani
modlasan, yok. Evet.
Modlasan anca öyle geliyor ve öldürdüğün zaman herhangi bir şekilde puan falan da kazanamıyorsun.
Yok bir de öyle eşini kesmemesi falan filan hiçbir şey yok yani.
Büyük ihtimalle gazeteci karısı var, öldürmeye yer arıyor. Minecraft'tan yola çıkacak.
Ya işin kötüsü ne biliyor musun Talha? Yani bu ülkede gazetecisinden yöneticisine kadar herkes dünyadan bir haber yani.
Ya bir de iş ahlakı çok şeymiş ya.
Ne adamı yapıyorlar ben anlamıyorum. Kendisini bunları. Tebrik ediyorum ne iş yani. Soru soruyorsun sen bir gazetecisin sonuçta. Bu kadar mı sorduğun uzaksın, sorudan uzak olursun? Soru soruyorsun ya. Yani bir araştır bir şey yap değil mi?
Bu herhalde şey
heyecanlandı mı gördün? Ne yaptı orada soru soracağım diye.
Ayşegül İslam'dan şey söylemesini beklerdim. Bunlar ne kadar salak salak sorular böyle. Bunlar ne kadar aptal aptal sorular böyle ya. Anlayan anlamıştır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şimdi yani Minecraft'ı biz burada defalarca konuştuk. Her ne kadar yani vaktimiz olmadığı için çok fazla ilgilenemesek de Minecraft'ın aslında çocukların gelişiminde, hatta okullarda okutuluyor. Belçika gibi bir ülkede adamlar Belçika haritasını tamamen Minecraft'a aktardılar. İnsanlar gezsin, tozsun diye. Yani dünya yani diğer ülkelerde böyle atılımlar yapılırken tabii ki de bizim hükümet tutup da ben oyunlarla ilgilensin demiyorum ama kaldı ki bakan da hani bilmiyoruz durumu, araştıralım neymiş ne değilmiş öğreniriz dediler.
Ya işin garip demişler. Tarafı ne biliyor musun? Hı-hı. Yani şöyle bir durum söz konusu. Minecraft'tan eşini kesiyorsun filan demiş ama hani ismini karıştırmış desem öyle bir oyun yok zaten. Hani eşini, eşini kestiğinde.
En fazla
yani...
postal var. Postalda pomponun ucuna kedi falan takıyordun, havaya uçuruyordun falan. Onlar
yok, onu da eşini kes, karını öldür filan diye bir seçenek
yani.
Yok
yani. Yani bu oyun dünyasında en absürt oyunları sayayım işte sana. Bir postal var, bir de Manhunt var. Onda da zaten genellikle öyle eşini kesme bir, gibi
gerçi,
bir olgu söz konusu.
Sims'te şöyle bir olay vardı biliyorsun. Çocuğun oluyordu. Bakmak zor gelince onu böyle bir yok onu bir platforma koyup iletişimi kesiyordun platformdan. Orada ölüyordu.
Ölüyordu. O sıkıntılıymış. Ben, hani Sims dese bir şekilde yolunu bulacakmış.
Sims'te yapabiliyorsun yani böyle malca
şeyleri. Ya en azından sorumluluk sahibi olup olmama üzerine bir şey işleyiş söz konusuymuş orada da. Hani şimdi Minecraft'ı gerçekten de hiç bilmeyen bir insanın, bariz bir şekilde bilmeyen bir insanın bunu sırf laf olsun. Ya benim temsil ettiğim kanalın da adı geçsin diye mi acaba soru sordu bilmiyorum ama.
Hiç bilmiyorum.
Tamamen saçma sapan. Biz burada hani dile getirdiğimiz gibi çocukların gelişiminde önemli bir katkısı olabileceğini düşündüğümüz, yaratıcılığına katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir oyunu bu şekilde
ama
dans etmeleri.
Son dönemde bu sorular gerçekten çok acayip. Mesela en son Bülent Arınca'ydı yanılmıyorsam. Sayın Bülent Arınca bir soru soruluyor. Diyor ki hangi gazetedensiniz siz diyor. Soru acayip bir soru çünkü. Şey söylüyorlar hatta. Hani bu Pensilvanya'da bir tane hoca efendi dedikleri neydi ismi? Fethullah Gülen. Hı hı. Ölmüş haberiniz var mı falan filan. 3 yıl önce ölmüş o filan diyorlar. Ya diyor ki yani bu soru diyor nasıl bir sorudur diyor. Siz hangi gazetedensiniz diyor. Bir gazete söylüyor atmosfer. Ortaya çıkan olay daha da vahim. Meğer o gazeteci 3 yıldır filan hani gelip gidiyormuş bütün basın şeylerine filan toplantılara. Ne basın yani. Kartı var. Ne bir yere kayıtlı, nereye kayıtlı olduğu filan da bilinmiyor. Ben şeyi de anlamadım. Yani bu... Bizim istihbarat da o gazeteciyi nasıl koymuş oraya? Kimi nasıl denetliyorlar?
Adam suikasta gelse yapacak yani.
Vallahi enteresan bir şey. Yapmış zaten böyle bir soru sormuş. Yani değişik bir suikastin olay burada.
Suikastin kralı olmuş.
Yani trollemiş resmen. Garip bir yer ya bu soru normal.
Yani kesinlikle dediğim gibi Minecraft gibi.
Bu yani kadar bunu soran gazeteci bile olmayabilir. Ona getireceğim yani
değil,
olayı.
Değil mi? Yani... Acaba farklı bir şey de mi? Kulvarda mı? Yani video oyunlara karşı çıkan ne bileyim masaüstü oyunlardan olsun.
Ne bileyim.
Türkiye temsilcisi. Mesela ne bileyim iskambil kağıdı.
Trollüyorlar. Şu son dönemde böyle bir soruyla trolleme olayı var yani gazetelerde.
Büyük ihtimalle olabilir. Tahmini,
yani değişik bir olay bu.
Trolleme olabilir diye düşünüyorum. Şimdi buradan Güney Kore'ye bağlayalım arkadaşlar. Bizim memleketten Güney Kore'ye gidelim. Güney Kore'de tamam Minecraft savunuyoruz. Gerçekten yani burada bir yanlış söz konusu. Sorulan sorunun mahiyeti falan filan tartışılır. Trolleme olma olasılığı da senin dediğin gibi Mesut yüksek gibi görünüyor. Veya sırf laf olsun diye sormuş olabilirler. Ancak Uzak Doğu'da oyun bağımlılığı ciddi anlamda problem teşkil ediyor arkadaşlar. Hatta daha önceki ikisi bir programlarımızda değinmiştik. PlayStation 3 ve Xbox 360'da Güney Kore'de saat 10'dan sonra yanlış hatırlamıyorsam online oyun oynayamazdınız. Çünkü resmi olarak devletin getirmiş olduğu yasalar dahilinde bu şeylerde sistemlerde online sistemler tamamen kapatılıyor. Sabah 7-8 olana kadar tekrardan. Şimdi Güney Kore sadece bu kapatmayla baş edemiyor. Nihayetinde bağımlılık devam ediyor bir şekilde. Özellikle StarCraft delileri, League of Legends ve Defense of the Ancients gibi oyunların hastaları muazzam boyutlarda. Geçtiğimiz günlerde Güney Kore bir reklam kampanyası başlattı arkadaşlar. Bu oyun bağımlılığının ne ciddi seviyede olduğunu göstermek babında. Ancak reklam kampanyası biraz sert giriştiği için birazcık kırpmaları gerekti. İlk izleyeceğiniz reklam kırpılmamış hali. Reklamdaki olay arkadaşlar işte yolda yürürken video oyunların müziklerini mi duyuyorsunuz? O karakterleri mi görmeye başladınız? Kendinizi birden gerçek alemden sanal aleme mi gitmiş gibi hissediyorsunuz?
Bonzai reklamı.
Kafayı mı buldunuz falan gibi derken bu reklam işlerken ve bu soruları sorarken altta da tikler atılıyor. Evet, evet hepsinden yani kafayı bulmuş bir oyuncu kimliği ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Oyuncunun karşısında böyle bir tane şövalye gibi bir şey beliriyor ama normalde bu bastonlu bir babaannemiz. Bildiğin ona girişiyor karakter. Ağzına yüzüne vuruyor. Ya bu kısmı çok sert buldukları için, oyunculardan çok sert tepkiler aldıkları için çıkarmışlar. Ama nihayetinde yine bu reklam kampanyası devam ediyor. Bir taraftan da oyun bağımlılığının ne kadar ciddi boyutlarda olabileceğini işaret ediyor. Devletler bu tarzda önlemler aldığına göre birkaç tane daha örnek vermek istiyorum ben. Mesela Tayvan'da 3 gün boyunca internet seansı yapan bir abimiz hakkın rahmetine kavuşmuş. Kaldı ki bu tarz ülkelerde benim aklıma zaten şu geldi. Mesela 8 saatlik internet kafenin ücreti 2 dolarmış. Ekonomik durumunu bilemiyorum Tayvan'ın ama büyük ihtimalle bu tarz ülkelerde ekonomik durumu iyi olmayan insanlar en iyi eğlenebilecek yer olarak
Tayvan'da kendilerine... Tayvan'da ekonomik durumu iyi olmayan kaç kişi vardır bilmiyorum. Tayvan bayağı bir şey bir ülke. Yani var, kalbur üstü yaşayan iyi. Durumu iyi bir ülke. Durum. Yani sokakları jilet gibidir. Sakız falan tükürmek yasak zaten yolu öyle.
Sakız
değil. Yani her yer otoban dolu. Şehirleri falan on numara. Bir tek işte uzak doğuların bir olayı var. Leş gibi kokuyor onların kullandıkları yağlardan falan filan böyle. En baba lokantasına filan giremiyorsun bir Türk olarak. Öyle bir sıkıntımız var. Biz Tayvan'a gittik mi aç geziyoruz. Ya da tek sıkıntısı o. Hatta ya yani cahilliğim benim de. İlk 2009'da Tayvan'a giderken ben şey bekliyorum. Kısa boylu, çekik gözlü arkadaşlar. Vasat böyle bir giyim falan filan olsun. Arkadaş bir gittik biz varoş kaldık yanlarında. Böyle adamlar yani şeyden gibi. Underground'lar filan fırlamış gibi o Fast and Furious'tan. Giyimleri, kuşamları, şekilleri, hatta boyları, postları ne yere göre oldularsa ben anlamadım. Boylu postlu amcalar.
Allah Allah.
Ya zaten ben Çinliler şeydir. Yani uzun boylu ve güzel bir çekik gözlü görüyorsanız ya da yakışıklı kesin Çinlidirlerler. Ve Tayvan'da zaten biliyorsun. Çin'in bir parçası aslında.
Çin'in bir parçası. Tayvan'da o zaman şey diyelim, durumu iyi olmayanlar için diyelim en azından. Benim aklıma o şekilde geldi çünkü 8 saat... lik internet 2 dolar. Burada daha fazla ölüm olur ha.
Ya 8 saat internet 2 internet dolar. 2 dolar çünkü adamlar şey yani internet kafeye gitmedikleri için fiyatı ucuz.
Ya ama bayağı bir ölüm gerçekleşiyormuş internet kafelerde Tayvan'da falan.
Bunun normal hatta... Çin'de falan çok oluyor bu olaylar. Bunlar da Çinli
genel
kültürü.
Uzak
değişik
doğuda
evet, bir bağımlılık yaşıyorlar
zaten
öyle.
Zaten problemden bahsediyoruz. Yine bir diğer örnek uzak doğudan vereceğim. Filipinler'de bir kasabada Dota 2'den 3. kişi de ölünce bakayım 3. kişi mi? Evet. 3 kişi falan bu sadece tabii Dota demeyelim.
Filipinler şeyini geliyor ama yani.
Filipinler'de evet, zaten orada ama. Gerçekten de orası sıkıntılı. Filipinler'de de arkadaşlar Dota 2 oynayan veya Dota oynayan diyelim ya da MOBA tarzı oyun oynayan birkaç kişinin ölümü gerçekleşince o kasabada tamamen Dota'nın ismini vermişler. Dota banlanmış durumda. Bu tarzda bir oyun bağımlılığı sıkıntısı da söz konusu tabii ki. Yani çocuğunun çocuğunu emzirmeyip bırakan yani anneler falan da var.
Oyunlar ölmeye gelene kadar bizde bir sürü şeyden dolayı ölebileceğin için bol bol yani sıkıntı yok o yüzden. Daha konu. Bu arada hani oyunlara karşı önlemler alıyorlar ya bak dikkat et önlemlere. Hep böyle firmalarla beraber ortak giden firmalara şartlar koşan işte yok sınırlayacaksın ondan sonra online oynatmayacaksın falan filan tarzı evet. Sınırlamalar var. Bize sınırlama dediğin zaman vergi geliyor. Önlem olarak vergi koyuyorlar hemen.
Minecraft
önle,
5 dolarsa,
önledik evet.
Minecraft'a vergi koyalım.
Ne kadar pahalı olursa o kadar az kişi oynar bunu. Vergiyi koyalım da biz de kazanalım tarzı. Değişik bir yaklaşım var. Tabii espriyle yaklaşıyoruz burada. Bir diğer habere geçelim. Şimdi ekran kart haberleriyle girdik. Teknolojik diğer ürünlerle devam edelim. 499 dolarlık elektrikli bisiklet projesi. Indiegogo'da aslında Kickstarter gibi. Hani genel olarak böyle bağış açıyorsun şeyi. Ben bunu yapacağım işte şu kadar para toplarsam falan filan diyorsun. Orada 75 bin dolar hedefiyle başlamış ama 2 günde 500 bin doları devirince.
Müthiş bir şey ama.
Evet proje gerçekleşme yolunda zaten emin adımlarla ilerliyormuş. Bisikletin şöyle bir güzelliği var. Görüntüsü falan kötü değil. Hoş. Tamam böyle çok teknolojik durmuyor ama güzel bir bisiklet. Ama görünümünden falan önce 499 dolarlık bisiklete 90 dakika şarj ettikten sonra 50 ila 80 km arasında yol kat edebiliyorsun.
Yani muadillerine baktığımız zaman
çılgın ya yani
16 saat ben mesela şey vardı BMW'nin de vardı Bosch'un da vardı elektrikli bisiklet.
Onların fiyatları zaten
uçuktu.
Zaten yani onlar, giriş seviyesi araba fiyatı onlar.
Almanya'da 1000 tane falan ürettiler adamlar. Çok kısıtlı kendi ülkelerine özel şeyler ürettiler. Bu daha dünya çapında global hitap eden bir çalışma ve yani 1,5 saatte 80 kilometre mesafede
ya.
Gidecek bir şey.
İşine gel git yani.
Ya ben birkaç tane daha bakmıştım zamanında araştırmıştım. Hep genellikle böyle 13 saat, 14 saat, 15 saat gibi şarj süreleri var bunların.
İşte
çok uçuktu.
Elektrikli bisikletin şöyle bir sıkıntısı var. Mesela ben Heybeliada'da biliyorsun büyüdüm yaşadım. Hı hı. İşte mesela orada da şu anda adalarda da bisikletler oldukça fazla popüler. Sadece bunlar çok hızlı gidebiliyorlar. Yani mesela yokuş aşağı falan vurdurduğun zaman falan zaten elektrikli motor da var. Daha da fazla hızlanabiliyorsun. Pedal çevirmediğin için. Düz yolda falan da çok hızlanabiliyorsun. Tehlikesi var. Bu da mesela 32 km hıza ulaşabiliyormuş. Hani 32 km hız bir arabayla karşılaştırdığınızda çok şey durmuyor ama üstünden düştüğünüz zaman Allah korusun. Bir de elektrikli motora sahip olduğu için torku çok yüksek bunların. Yani tork zaten hep %100. Vurdurduğuna çok hızlı bir şekilde.
Normal bir motosiklete bindiğimizde nasıl kaskımızı veya dizliklerimizi, dirsekliklerimizi
evet, burada takmak lazım.
Takmak lazım.
Öyle gerçekten.
Ama gerçekten de Bir ara benim aklıma şey geldi, bir İzmit'e taşınma mevzusu falan. Dedim acaba İzmit İstanbul arası bununla gidip gelinir mi falan. Otobana bundan çıksam beni öttürürler yani, gerçi ama.
İnersin ama böyle yürürsün ondan sonra. Hani böyle şey yürüyeceğini zannetmiyorum düzgün bir şekilde. Şöyle yayvan yayvan. Çünkü şey gibi, sele çok rahat değil biliyorsun.
Penguenler gibi böyle.
Yani ama zaten oraya buraya gelene kadar otobanda bilmiyorum haşatın
neler
çıkar.
Neler çıkar artık karşımıza bilmiyorum.
Bir de yani yapılmayacak iş değil aslında ama otobana zaten bisikletle çıkmak da yasak.
Ama abi şey ya... Ya işin şakası otobana çıkmak falan tabii ki de.
Bu adada keyifli olur ama düşünüyorum
İzmit'te
şimdi.
İzmit'te de benim acayip hoşuma gidiyor. Bisiklet yolları yapmışlar. Her ne kadar çok kullanılmasa da. Çok güzel bir şekilde şehir içine yerleştirmişler. Hani İzmit'e yerleşmeyi düşünen birisi olarak bu tarz bisiklet haberleri beni o yüzden çok fazla heyecanlandırıyor.
Evet, alıp bir tane kullanır. 499 dolarda gerçekten bugün zaten iyi bir bisiklet almaya kalkıyorsunuz. 2000 liraya yakıp para istiyorlar yani.
En azından böyle evet, modern bir şeyle.
Bir de şey varmış yani, aküsü ayrıca satılıyormuş. Yedek pil de var da, yedek pili nereye koyacaksın? Sırtına mı takacaksın bisiklette giderken? O gereksiz olmuş. Onun da 180 dolarlık bir fiyatı olacakmış. Eğer ikinci pili de alırım 160 kilometre mesafe giderim falan diyorsanız. Hani buradan şehirler arası yolculuk. İkinci pil sendik
denerim
aslında.
Denerim ben bunu ya.
Değişik güzel ama denerim tekerlekleri yani, falan da daha kalın böyle. Daha herhalde yolda tutuşu rahat olsun gidişi falan
evet,
diye.
Evet evet, kesinlikle uzun yola gidecek bir şey
yapmışlar. Evet, değişik bir cihaz kesinlikle yapmışlar. Bir diğer haber de çok enteresan. Çakmak hızıyla telefon şarj ediyorsun.
Evet.
Yeni bir pil üretmişler arkadaşlar. Pil değil aslında, şarj cihazı üretmişler arkadaşlar. Bu şarj cihazı yakıt hücresiyle çalışıyor. Yakıt hücresinde yakıtı çakmak gazı. Dolduruyorsun. Tam olarak dolduktan sonra da 11 kere bir iPhone'u şarj edebiliyormuş. Ama hangi iPhone olduğunu söylememişler. Herhalde iki iPhone'lardan bir tanesidir.
11 tane iPhone şarj edilebiliyor olması da.
11 kere iPhone'u şarj edebiliyormuş. 79 dolarlık bir fiyatı olacakmış. Bu dağcılar falan için güzel. Şimdi onlar hani uzağa gittiklerinde yanlarına gazmaz bir şeyler alıyorlar ya zaten. Ocağı mocağı yakmak için. O arada buna da basacak işte.
Benzinlikle düşünsene, şey yapıyorsun böyle. LPG'nin yanına uzat, adama şeyi uzatıyorsun. Abi doldur.
Bir doldur falan filan diye. Ve sertifikası da varmış. Uçağa da alabiliyormuşsun bunu.
Evet.
Tam doluyken.
Havacılık tarafından evet, şey yapılmış.
Bir sıkıntısı yokmuş. Herhalde. Uçağa da alabiliyormuşsunuz. Gerçekten değişik bir teknoloji geldi bana. Çok alternatif. Yani çakmak gazıyla telefon şarj ediyorsun artık.
Normalde bu zaten Zippo çakmak sahibi olanlarda böyle ufaktan bir şey olur. Tüp gibi taşırlar yanlarına. Fıst. Kendileri doldururlar.
Ama daha o şey bildiğim yani kadarıyla bütan o benzin gibi bir şey. Pamuğunu bandırıp öyle koyuyorlar.
Ha şey,
sigara içmediğin için bizim yok, gibi yok, adamlar biraz şey kalıyorlar.
Ben bütan gazıyla da doldurulduğum...
Zippolar öyle değil bildiğim
ben
kadarıyla. Şimdi onu zaten izleyenlerimiz yazarlar bizi yazarlar, burada şey yaparlar.
Sigara yok yani.
Kaan gerçi sigara kullanan birisi. Kötü bir huyu var öyle, kötü alışkanlığı olan birisi.
Benzin.
Evet, benzinden doluyor bildiğim bayağı kadarıyla. Evet.
Ben o zaman yanlış biliyormuşum ya.
Sen çakma ver. Zippo kullanmış olabilirsin. Hani Zippo'yu bir görünüp gaza dolan bir tane.
Ben niye abi Zippo peki? Çilişi. O benzin satıyorlarmış demek ki. Vay arkadaş
evet,
ya
öyle bilmiyordum. Şey.
Cahilliğime verin arkadaşlar.
Yani, ama yani zaten çok da mühim bir bilgi değil. Değil mi?
Valla ben ama yani ne bileyim bütan gazıyla dolduruluyor diye tahmin ediyordum. Hep öyle hayal ediyordum ya.
Ya hep hayallerinde
geçti. Pahalıymış işte o zaman ya. Zippo'nun kendisi pahalı, bir de benzin mi dolduracağız?
Arkadaşlar? Yani sonuçta lüks arkadaş, senin benim gibi adam için değil o.
Neyse, Battlefield hardware sistem gereksinimleri de lüks, lükse kaçmış. Ona geçeyim ya, ben lüks dedim. Evet, ben evet, bağlamada sıkıntı yaşıyorum. Bir de böyle bağlayayım dedim. Evet arkadaşlar, Battlefield hardline'ı biliyorsunuz, açık betası başladı. Zannedersem 8 Ocak'ta son bulacak.
Ya yani beta'da bir mod vardı, Şubat'ta arabaları kaçırıyorlar, ateş ediyorlar falan. Ne kolpa bir oyun olmuş o ya.
Yani gerçekten de sıkıntılı. Haste modu var. Kim kime, dunduma, Battlefield 3'teki o Close Quarters gelmişti ya. Ona benzer bir şekilde. Zaten yani Battlefield 4'teki yıkımdan üstüne pek bir şey de koymamışlar. Görsel olarak çok bir değişiklik kötü yok ama ya, sistem gereksinimlerine baktığımızda arkadaşlar Battlefield 4'ten daha fazla sistem isteyen bir oyunla karşı karşıyayız. Ben kısaca hemen sistem gereksinimlerinden bahsedeceğim. Önerilen sistem gereksinimlerinden gireyim. Bellek olarak 8 GB RAM istemişler. AMD Radeon R9-290 veya Nvidia GeForce GTX.
Yalnız bu iyi bir deneyim yaşamak için. Yani önerilen dediği.
Önerilen sistem.
Evet, yani gerçekten iyi bir deneyim diyorlar. Yüksek detayda oynamanız için gerekli olan sistem.
Tabii tabii. Ya buna kıyasla baktığımız zaman.
Bu arada ekran kartı belleği 3 GB bellek yeterli demişler. Yani 970 sahipleri sıkıntı yaşamayacaklarını söyleyebiliriz.
Evet arkadaşlar, diğer taraftan da Battlefield 4'e geçiş yapmak istiyorum ben bunda.
Tamam,
yani
yap.
Önerilen sistem
evet,
gereksinimlerine bir bakalım evet, neler var neler yok. Battlefield 4'te zamanında arkadaşlar önerilen sistem gereksinimlerinde yine 8 GB bellek istemişler. Ekran kartı olarak da yine 3 GB'lık AMD Radeon. Burada HD 7870 veya Nvidia GeForce GTX 660 istemişler.
Zaten çok değişmemiş yani baktığın zaman. O Battlefield 4 de yalan söylüyor. Battlefield 4'ü bu şey maksimum grafiklerde oynamak istediğinde yine 290 sahipleri falan doğduruz oynadı. Yok mental falan aktif ettiler de.
Yani şu sistem gereksinimlerini sırf biz bir şeyler yaptık havası vermek için değiştirmişler diye.
Ya açar diyor işte adam.
Hayır yani şu değişiklik yani normalde bana soruyorsan.
Önerilen sistem şöyle bir şey. Önerilen sistem arkadaşlar.
Şunu da gider. Yani bunu da keyifli bir şekilde
oynayabilirsin. Keyifli bir şekilde oynarsın. Konsoldan daha iyi grafiklerde oynarsın modu o. Yani büyük biliyorsun ihtimalle. Değil mi? Ona tam denk geliyor
zaten
yani.
Zaten sistem gereksinimlerinden bahsetmişken konsollardaki teknik detaylarına da girmek lazım diye düşünüyorum. Arkadaşlar tıpkı Battlefield 4'te olduğu gibi konsollarda da Battlefield Hardline 60 FPS oranını yakalamayı amaçlamış bir oyun. Ama bunun dışında PlayStation 4'te 900p. Xbox One'da 720p olarak çıkış yapacak.
Ve bana yine high ile medium arası bir detayda yani şey değil yani en üst seviye detayda oynayamıyorsunuz. Ya ben geçen şöyle bir hazin bir şey yaşadım. Şimdi ben PlayStation 4'ü alıyorum ya bütün oyunları. Shadow of Mordor'u orada oynadım bitirdim. İşte Watch Dogs'u orada oynadım bitirdim falan filan. Geçen Monster'ın dizüstü bilgisayarını test ederken 970 mobile oyunları orada bir açtım. Son detay grafikleri aldım. Arada alakası yok ya konsoldan PC'ciler bildiğin 10 numara oyun oynamışlar.
Hala ultra.
Üzüldüm ya.
Ben de
PC almadığıma böyle kendimi birazcık şey gibi hissettim. Çok affedersin saf gibi hissettim. Bir de daha fazla para veriyorsun. Garip geldi bana ya.
Ya işte dediğim gibi.
Bir de bende güçlü PC var. Öyle bir saçmalık yani.
Sen evde masaüstü bilgisayarı hiç denemedin mi?
Denemedim konsol ya. Ben konsolu da seviyorum çünkü. Tık tık açıyorum hani ne bileyim oynuyorum ama saflıkmış. Gerçekten.
Ya konsol grafikleri görünce PC oyunculuğu farklı ama ya.
Öyle de yani çok fazla var grafik farkı
grafik
ya.
Grafik farkı var da işte.
Yalan yani şey eşit meşit oldukları.
Ya, ya muhakkak tabii ki canım.
Hani bazı arkadaş uzaktan bakınca hay gibi diye bir terim vardı.
Uzaktan bakınca hay.
Şey Witcher'da kullanıyorlar. Evet. Uzaktan bakınca hay gibi görünecek falan filan diye.
Tabii tabii ki.
Yani yakından bakıyorsanız benim gibi arkadaşlar medium gibi oynuyormuşsun.
Şimdi herkesin ultra yani üst düzey bir masaüstü bilgisayar evet, oluşturması yok. Zor. Veya bir masaüstü ya oyuna odaklı bir dizüstü bilgisayar laptop alma olayı falan yani fiyatlarını karşılaştırmak
evet,
lazım.
Doğru, pahalı.
Hani 1000 liraya 1100 liraya PlayStation 4 aldığı zaman adam yeni nesli kabul edilen bütün oyunları oynayabiliyor. Pek fazla da açıkçası orada görselliğe bakmıyor ama tabii ki de görsel olarak çok daha etkin bir şekilde oyunlardan haz almak isteyen oyuncular varsa burada dizüstü bilgisayarlara veya üst düzey masaüstü bilgisayarlara yönelecek diye
evet,
düşünüyorum ama yani, yani Xbox One'da da sıkıntılar var. Hani 720p 900p arasında ne kadar fark olur fark olmaz orada takdiri size
yani
bırakıyorum
ama. Yani
garibim
konsollar birbirleriyle böyle 720p 900p uğraşırken millet orada götürüyor o şimdi, garip.
Yani mesela Witcher 3 59 liradan satılıyor dedik abi PC'de ama benim onu oynatacak bir PC'm yok. Ve ben büyük ihtimalle PlayStation 4'te oynayacağım.
Ya şimdi o öyle bir şey oldu ki PC'deki oyun fiyatları bu uzun konu çok fazla şey yapmayalım yani uzatmayalım
dallanıp
buraya ama gerçekten
lazım,
PC'deki oyun fiyatlarına bakınca da yaptığın tasarrufla bir yılda zaten
dengeliyor değil mi?
Oyun doğru dürüst bir oyun PC'si alıyorsun ve daha fazlasını yapmaya başlıyorsun evet. Sonra. Öyle bir saçmalık var şu anda.
PC'de
kardeşlik kardeşlik kullanan arkadaşlarımız var. Biz de evet. Kardeşlik yapıyoruz. Oyunlar evet. Geliyor ama ya şimdi bir oyuna bir kendinin sahip olması var kardeşlik fiyatına. Bir de arkadaşını bulup da oyun almayı ikna edip
oynamak. Oyunu oynarken her zaman için ya bu oyunun bir parçası da Mesut'un falan. Ya,
aram bozulursa adamdan yarısı onda kalacak oyunların onda öyle kalacak bir şey var.
Her neyse buradan hemen Rockstar kanadına geçelim arkadaşlar. GTA 5 henüz PC'ye bile çıkmadı ama Rockstar kanadı GTA 6 için fikirleri olduklarını dile getirdi.
Ya bu arada hiçbir şey belli değil diye de adamlar eklemişler. Bu birazcık popülist
bir
haber ya.
Yani tabii popülist yok. Bizdeki haber popülist değil. Fikirlerimiz var demişiz. Bazı
aynen,
şeylerde
GTA
kaynaklarda 6. GTA 6 duyuruldu.
Aynen.
Böyle bir nasıl böyle yani bu aynı Minecraft'ı soran adamın kafasıyla yapılan haberler var.
Ya bu şey ya gibi iPhone 7 yolda gibi haberi gibi 6 çıkar çıkmaz.
Kesinlikle. Sırf ilgi çekmek için sırf daha fazla o haberin talep görmesi
ben
için
de klikledim ama biliyor musun? Klikliyorsun yani bir şeyim var.
Ya o zaman adamlar başarılı olmuşlar.
Başarılı
yani.
Oluyorlar
bir
evet.
Bir Mesut Çevik bile tıklattıysa.
Yok bir tıklıyorsun.
Bizim haberimize yani, tıklattın mı Mesut bari?
Belli olmaz. Resim sızmıştır bir şey çıkmıştır. Adam ekstra bir şey ekler oraya. Der ki mesela haritayı 4 kat büyütmeyi planlıyoruz. O mesela çok önemli bir fikir. Hı. Adam hiçbir şey dememiş ha. Bizim de bazı fikirlerimiz yani, var demiş yani böyle.
Bazı fikirlerimiz var. Zaten mesela acaba GTA 6'da ne yapacaklar falan filan diye soruyorsunuz ya.
Online odaklandık
yani
demiş.
Açıklamanın yapıldığı kısımda 45 yıl daha bize gidecek fikre sahibiz demişler. İşte Los Angeles'ı Los Santos diye uyarladık. Miami Vice City diye uyarladık. Ardından işte New York'u Liberty City diye uyarladık demişler. Aynı şekilde Amerika'nın bir şehrini daha alıp büyütüp karşımıza çıkaracaklar. En son GTA 5'te işte gördüğümüz 3 farklı karakter açısından senaryoyu işleme mantığı vardı vesaire. Bu tarz özellikler getirmişlerdi. Ben şeyi düşünüyorum. Bir Chicago'ya gitsinler bunlar. Watch Dogs'un şehrine. Rüzgarlı şehre. Bir de Rockstar'dan görelim. Chicago nasıl yapılıyormuş. gösteriler
mi? İstanbul'a
acaba?
Gelsinler de çıkabiliyorlar mı ben göreyim onları. Gelsinler buraya.
Tarla başına bir gitsinler.
Bir gelsinler.
Rockstar onunla ilgili bir
o
açıklama...
O kameralarla falan bazı sokaklara girebiliyorlar mı bakayım.
Rockstar onunla ilgili bir açıklama yaptı zamanında. Hani İngiltere'ye mesela Londra'yı tema edinir misiniz diye. GTA'nın Amerikan kültürü üzerine oluşmuş bir oyun olduğunu dile getirdiler ve herhangi bir şekilde GTA'nın ne İstanbul'da ne de Londra'da işlenmeyeceğini, Amerikan mentalitesi üzerinden devam edeceğini dile getirdiler. Diğer taraftan
uçak
da ben bir
çok pahalı
artık
abi falan
GTA
diyorum.
Değil de bir Red Dead istiyorum yani.
Evet,
Red Dead Revolver ve Redemption'dan sonra bir üçüncü oyunu daha hak ediyor diye düşünüyorum bu seri.
Ya gelecek zaten de ben yeni nesil konsolda özellikle Metal Gear'deki atlı sahneleri ve çölü gördükten sonra Red Dead Redemption hangi boyutlarda yapılabilir çok merak ediyorum. Yani gerçekten hayal gücünü zorlayacaklardır. Çünkü şöyle bir şey var. Grand Theft Auto 4 güzel bir oyundu. Grafikleri falan da konsol için çok iyiydi o nesle baktığımızda. Tabii. Ama Red Dead Redemption grafik olarak onun çok çok üstündeydi.
Çok
yani
inanılmaz bir oyundu.
İnanılmazdı. Yani ya şimdi PC kullanıcıları mesela onu oynayamadılar ama mutlaka bir arkadaşlarına falan varsa gidip görsünler. Yani sonsuz alan, sonsuz çöl, o ilerideki ufukta böyle dağları görüyorsunuz uzakta ve yanına gidebiliyorsun saatlerce.
Ya şöyle söyleyeyim asırı. Arkadaşlar, şey diye düşünmeyin hiçbir zaman için. GTA'nın kovboylusu olarak düşünmeyin.
Yok, alakası yok.
GTA'dan mesela ben çok fazla haz almam. Evet, ben de her oyuncu kadar oyunun içine girerim. Sağa sola çarpmaktır, görev yapmaktır falan. Ama belli bir süre sonra ben neyse GTA'nın dünyası içinde kayboluyorum. Senaryoyu yitiriyorum. Ama Red Dead Revolver'da, Redemption'da da senaryoyu sonuna kadar oynadım ve o hikayedeki karakterlerle kendimi bağdaştırabildim. Ciddi anlamda farklı bir tarzı olduğunu söyleyebiliriz yani bu noktada. Evet. Red Dead Redemption'ın ve PC oyuncularının en büyük kayıplarından birisidir diye düşünüyorum.
Öyle gerçekten.
Mutlaka ama mutlaka geride kalmış nesilde diye düşünmeyin. Tıpkı Mesut'un dediği gibi bugün açsanız bugün de size son derece keyif verecek bir
zaten
şey
grafikleri gerçekten uç noktada ya. Kesinlikle. Oyunun grafikleri farklı bir seviyede yani.
Ve hatta 720p'de falan da değildi biliyorsun değil mi abi?
Evet öyle ama inanılmaz duruyor. O kadar fazla detay var ki yani çöl havası, sesler. Sadece grafikler değil bak mesela onun sesle de inanılmazdır.
Evet.
Ben bazen sırf atla gidip doğayı dinliyordum.
Muhteşem. Onun gün batımına doğru atı sürmek bile ya ne bileyim buharlı trenin yanına giderken
evet, farklı bir şey gerçekten.
Muazzam duygular yani anlatılmaz.
Yani mutlaka bir denemeniz lazım diye düşünüyorum.
Evet.
Teknoloji tarafına geldiğimizde ise DirectX 12 ile ilgili haberler zaten biliyorsunuz. Neredeyse her hafta bir tanesini sizlerle paylaşıyoruz. Bu haberlerden en önemlilerinden bir tanesi de aslında neydi? Şimdi PC'de çift GPU kullanımında şöyle bir sıkıntı var. Mesela diyelim bir tane ekran kartım vardı 4 GB'lık.
Tamam.
Bir tane daha yanına bir ekran kartı daha aldın.
Crossfire yaptık.
Crossfire veya SLI yaptın, tamam mı? Yaptık. Nasıl bir sıkıntın var? Aslında 8 GB ekran kartı belleğin var ama sen hala daha 4 GB kullanabiliyorsun. Çünkü her GPU için o belleklerin ayrı ayrı atanması gerekiyordu. Ya da çift GPU'lu tek PCB kartlar var. Yazıyor işte mesela 8 GB ekran kartı yazıyor ama aslında 4-4 her 4-4. GPU için ayrı ayrı atanmış. DirectX 12'de bu bellekler bir bellek havuzu gibi çalışabilecekler. Bu çift GPU'da tek GPU gibi görev görebilecek. Yani DirectX 12 çoklu GPU kullanım alanında çok farklı yenilikler getiriyor.
Yani gerçek anlamda 8 GB'ı kullanabilecekler.
Evet. Mesela GPU'lar nasıl bir render yapabiliyor? Sahnenin bir yarısını, tek karenin bir yarısını bir GPU, diğer yarısını bir GPU render alabilecek. Böyle iş bölüşebilecekler. Bellekten aynı anda yararlanacaklar. 4-4-8 olacak artık. 4 GB belleğin olmayacak mesela. Evet. Havuzdan ortak çekecekler frame'leri. Bu da gerçekten SLI ve Crossfire kullanımını mantıklı bir hale getirecek artık. AMD'den bir açıklama geldi. Tabii bunu teknoloji sektöründe bunlar pazarlama yönelik açıklamalar falan diyenler de oldu ama dediler ki Mantle'da isterseniz bunu yapabiliyorsunuz.
Yani aynı anda hem DirectX 12 hem de Mantle teknolojisi kullanarak bu 8 GB
kullanabilirsin diyor. Evet.
Bir araya getirebilirsin.
Kullanabilirsin diyorlar ama burada şöyle bir fark var. Burada programcının kendi kodunu kendisi yazması lazım. DirectX 12 doğal olarak çekirdek seviyesinde bunu desteklediği için sen orada bir API kullandığında otomatik olarak bu destekten yararlanacaksın. Mantle'da ise çok istersen kendin yazabiliyormuşsun konsollarda olduğu gibi. Ama tabii hangi PC oyunda bunu oturup yazarlar? Ben düşünmüyorum böyle bir şey yapacaklarını ama.
İşte PC özel bazı oyunlarda belki kullanılabilir
evet.
Üst düzey.
Mantle'ın da gücünü gösteriyor aslında burada. Yani Mantle o kadar açık diyor ki o kadar donanıma erişebiliyorsun ki diyor AMD. İstediğini yap yani illa DirectX 12'yi bekleme diyor.
Yani.
Evet ama DirectX 12'nin bence en heyecan verici özelliklerinden birisi de bu çift GPU olayı. Çünkü orta seviyede iki tane GPU bir araya getirdiğinde bu bellek büyüklüğünü de ele aldığında genelde arkadaşlar biliyorsunuz en üst seviyedeki kart kadar performans gösteren bir donanım elde edebiliyorsun çok daha uygun fiyatla.
Ekonomik
evet.
Bir sistem elde
şimdi umarız bu iddialar doğru çıkar da Bizler de o SLI'den, Crossfire'dan sonuna kadar yararlanırız. Almak mantıklı hale gelir.
Böyle giderse ekonomik bir bilgisayarla birlikte ultra ayarlarda da oyun oynayabileceğiz. O zaman gerçek anlamda PC tarafına kayarım yani.
Yani zaten Full HD PC'de şey oldu. Böyle orta sınıf bir çözünürlük oldu biliyorsun. 2K, 4K konuşuyoruz. Ben 2K'nın standart hale geleceğini düşünüyorum zaten bu senenin ortalarında. Şöyle standart hale geleceğini düşünüyorum. Monitörler uygun fiyata inecek. Zaten şu anda 2K oynayabiliyorsun. Orta üst ve üst seviyede yer alan ekran kartlarıyla. 4K ise birazcık daha var. Yani o 2016'da çıkacak high-end kartlarda büyük ihtimalle 4K'yı doğru dürüst oynayabileceğiz diye düşünmekteyim. Bir diğer haber yine AMD'den. AMD'nin biliyorsunuz Raptor isimli bir tane sosyal ağı var aslında. AMD Gaming Evolved programı altında geliyor. İşte sosyal ağısı
gereksiz
var.
Gereksiz buluyorum desem.
Çok gereksiz. Ben de zaten kurmama şansım varsa kurmuyorum, kaldırıyorum yani.
Şey gibi yani kurulurken de böyle arada bazen şey yaparsın, yanlışlıkla başka programlar
zaten
yüklersin ya.
Bazen onu mecbur kuruyor bazı donanımlarda. Onu yapabileceğim bir şey yok. Onu hacklemişler arkadaşlar bu arada. Ve kullanıcı ismi, email adresleriniz, diğer bilgileriniz hackerların eline geçmiş. Ve tabii ki bu sistem AMD'nin olmadığı için sistemin CEO'sundan bir açıklama gelmiş. Diğer platformlardaki şifrelerinizi resetleyin. Ya bu kadar mı yani? Bu mudur?
Bu. Yapamadık.
Yapamadık. Başınızın çaresine sizler başınızın çaresine bakın. O yüzden bu tip böyle dandini sistemleri iyi olurken aman çok şey paylaşmayın ya.
Bir de yani herkesin bu kendine has bir platform yapma çabasını gerçekten de anlayamıyorum. Yani şimdi EA'nin orijini var.
Evet.
Ya tamamen farklı bir.
Burası tamamen farklı bir şey gerçekten.
Tamam farklı bir şey de şunu demek istiyorum. Yani herkesin farklı bir platform veya bir topluluk oluşturmaya çalışma çabası. Ya Steam'in özellikle sahiplenmesinden sonra PC platformunu herkes şey yap kafasında. Biz de bir platform oluşturalım. Biz de insanların sistem özelliklerinin bilgilerini
evet,
alalım.
O çok
ondan
önemli
yola
çünkü
çıkalım falan. Steam şu anda bu konuda ciddi anlamda bir bilgi birikimine sahip.
Arada biliyorsun istatistikleri yayınlıyorlar, haber yapıyoruz. Haber çok yapıyoruz, önemli istatistikler. Yani milyonlarca kullanıcıdan istatistik alıyor adam.
Ya şimdi şundan birleştiriyoruz. Yine daha önceki haberlerimize döneceğiz. Daha önce dile getirmiş olduğumuz bir noktaydı bu. Ya PC donanım satışlarında en lider konumda endüstri olarak oyun endüstrisi tetikliyormuş. Evet. Bunu baz aldığınız zaman Steam'de bir oyun platformu ve insanların sistemlerine rahatlıkla erişebiliyor. Tabii ki sorarak bunu gerçekleştiriyor. Valve'in burada PC oyuncularının veya genel olarak bütün oyuncularının güvenini kazanmış olması da önemli bir artı olarak öne çıkıyor. Diğer firmalarda ya biz de bundan bir nasiplenebilir miyiz kafasıyla bu tarz platformları oluşturuyorlar ama sonucu bu şekilde tamamlanıyor.
Evet ya teker olması aslında kötüdür her zaman. Bırak diğerleri de denesinler
tabii
bir şeyler. Belki daha iyisini yaparlar ama.
Daha iyisini denesinler abi.
Evet bu böyle bu şekilde olmasın. Değişik bir durum söz konusu oluyor. Ben zaten Raptor'ı biraz X-Fire'ın alternatif olarak görüyorum. Steam'in değil. Yani platform olarak tabii, çok farklı. Tabii, X-Fire var da bilenler bilir. Özellikle bizim ülkemizde kopya kullanımı yaygın olduğu için X-Fire'cılar da çok fazlaydı. Oradan birbirlerini bulup oyunu falan oynayabiliyorlardı. Hala da kullanan vardır eminim.
Vardır büyük ihtimalle.
Oradaki arkadaş seni bırakmak istemeyeceklerdir diye düşünüyorum.
Evet oyun dünyasından haberlere geçtiğimizde arkadaşlar Bloodborne'dan yeni oynanış videosuyla karşılaşıyoruz. Yani PlayStation 4 sahibi olun olmayın, RPG türünü sevin sevmeyin, izleyen her oyuncunun öyle veya böyle ilgisini çekecek bir oyun diye düşünüyorum Bloodborne'u.
Ya,
18 dakikalık oynanış videosunu izledin mi?
Evet şahsen yani mi? Orada şey var bak sürekli şöyle bir ses var. Kan fışkırıyor ya oyunun teması. Bana garip geliyor ya grafikleri falan iyi.
Grafikler güzel ama biraz bir downgrade demiş gibi duruyor bu da açıkçası.
Yani biraz duruyor
İlk
da.
İlk oynanış videosunu gördükten sonra.
Sony ama Sony dolandırıcı biliyorsun o konuda. Ben gerçekten bunu çok net söyleyebiliyorum yani.
Yani
özellikle şimdi şey yapmışlar son bir resimler dolaşıyor. Mesela Uncharted güzel görünüyor biliyorsun Uncharted 4. Ama ilk yayınlanan videoyla son yayınlanan videoyu yan yana koyuyorlar alakası yok
Doğru
yani.
Doğru'da da vardı öyle bir muhabbet biliyor musun? Yani. Bir yerde sis basmışlar iyice karakterler işe geçmiş falan. Ama gerçekten de Bloodborne sizin şu 18 dakikalık videoyu izlesem bence fikirlerin değişir diye düşünüyorum Mesut. Çünkü şu ana kadar oyunun oynanış dinamiklerine yoğunlaştıkları için izlediğim videolarda hep canavar kesmenin nasıl olabileceğine dair. Çünkü oyunun en önemli olayı
evet,
kesmekten geçiyor ve bolca pıçık pıçık videosu izlemişsin. Sen o yüzden birazcık irite olmuşsun diye düşünüyorum ama bir de senin tarzına pek gitmiyor gibi. Her ne kadar ben haberin başlangıcında herkesin ilgisini çekebilecek
yok,
bir şey
değil, evet.
Yok herkesin ilgisini çekecek bir oyun değil ama şu video bence herkesi heyecanlandırdı diye düşünüyorum. Atmosferiyle de olsun.
Ya kötü durmuyor video ama bana kalırsa herkese hitap etmediği halde videosuyla heyecanlandıran oyun Final Fantasy de geldi. O Next Gen için şeyi yayınladılar
evet,
ya.
Tamam, mesela şey yaşlı bir adamın
arabayla falan gezdikleri
sen video. Final Fantasy 15'i diyorsun.
Evet mesela.
Dinozorlar gibi şeylerin falan.
O oyun da benim ilgimi çekmiyor ama bunda heyecanım. Bloodborne beni bu videosuyla da heyecanlandırmadı.
Heyecanlandırmadı yani.
Çünkü oyundan beklentim çok fazla yok kendi adıma.
Teorim çürümüş oldu arkadaşlar burada yani.
Öyle bir şey var.
Oyunun sanatsallığı arkadaşlar, sunumu, geçtiği dönemi gerçekten de, daha doğrusu Victoria dönemini kendine örnek alması ve bu örneği başarılı bir şekilde oyun alanına aktarmasıyla birlikte takdire şayan bir yapım var ortada. Oynanış dinamiklerini tabii ki de bir kontrolcüyü ele almadan konuşmak zor ama yine zorlayıcı bir oyunla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Baktığımız zaman Demon's Souls ve Dark Souls serilerindeki arayüzü de başarılı bir şekilde kullanmışlar. Ancak bunun dışında mesela sunumlarda sevdiğim şeylerden bir tanesi küçük ruhlar var. Bazı biliyorsunuz Dark Souls'ta da Demon's Souls'ta da diğer oyuncular oyun ilerleyişinde etrafa notlar bırakabiliyorlardı. Aman dikkat et şu köşede bir boss'la karşılaşacaksın, bak hakkından gelemezsin, geri dön falan gibisinden. Burada küçük küçük ruhlar çıkıyor, sana ellerini falan uzatıyorlar, gitme falan filan gibisinden. Sen oradan not alıyorsun, okuyorsun falan. Bu tarzda gerçekten de çok başarılı bir sunum tarzı var. Aynı şekilde her ne kadar downgrade muhabbetini yapmış olsak da başlangıçta görsel olarak da çok iyi ve güzel durduğunu söyleyebiliriz. Yine hem dış mekanlarda hem iç mekanlarda şu anda siz de zaten izliyorsunuz, göze son derece hoş gelen yapıtlar ve tasarımlar söz konusu. Mesela gizem unsurunu da başarılı bir şekilde işlemişler. Bazı noktalarda gidiyorsunuz, pencerenin arkasında bir adamla konuşuyorsunuz vesaire falan, adamın yüzünü görmüyorsunuz ve böyle gizemli bir hava oluşturulmuş. Büyük heyecanla bekliyoruz. Türkçe dil desteğine de sahip olacak. Sen Mustafa'yı ekledi zaten.
Evet.
Şey yapmış.
Ya zaten Sony tarafından gelen oyunlar Türkçe kesin var. Kesin artık var. Bu konuda artık şey yapıyor. Sadece dublaj mı, altyazı mı, o kesin değil işte.
Yani bazı oyunlarda dublaj da olabilir ama bence bütün olay altyazıdan geçiyor. Pek çok oyuncunun ben orijinal diliyle dinleyip Türkçe altyazıyla birlikte şey yapacağını.
Ya bak mesela öyle diyoruz ama Killzone'u ben Türkçe olarak, hani Türkçe dublajına baktım. Çok başarılı abi. Yani yok, işte yabancı yabancı diline ihtiyaç duymuyorsun.
Kesinlikle.
Öyle devam ediyorsun. Yani bazı oyunlar var.
Yo, şunu demek istiyorum. Hani mesela Sony bir noktadan sonra ya dublaj çok pahalıya geliyor deyip vazgeçeceği noktada.
Yok yok, ben sordum. Kazanıyor musunuz dedim. Kazanıyoruz. Allah'a çok şükür.
İyi tamam o zaman.
Yani öyle bir sıkıntıları yok şu anda.
Çünkü dublaj ve altyazı biliyorsun çok daha farklı. Belki de gelir ve gider noktasında dublaj daha fazla Sony'yi zorluyor olabilir.
Tabii bu ki yani uğraşı da fazla. Bir de ses sanatçılarıyla falan ayrıca çalışmaları lazım, bulmaları
kesinlikle
lazım.
Kesinlikle. Bir de oradaki duyguyu vermek falan biliyorsun çok daha ayrı
evet,
olan.
Evet.
Neyse ki bizim ülkemiz bu noktada çok başarılı konumda. Yani Yüzüklerin Efendisi biliyorsun Warner Bros'ta en başarılı yabancı dublaj olarak bizi şey yapmıştı.
Ama Türkiye ve Almanya'yı olmuştu. Özellikle dublaj konusunda hep överler. Almanlar da mesela bu konuda överler.
Almanca'nın şeyi o kaba dili olması işi götürüyor ya, bizim dilimiz daha güzel Türkçe.
Ya Alman'a sorsan onun da dili kendine güzeldir. Yok, yani şimdi bilmiyorum.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? YouTube'u aç bak, Almanların diliyle dalga geçen bir sürü video var abi. O adamlar da böyle bir daş bu ahlar falan. Ya wunderbar falan filan diye gidiyor ya. Tabii canım işin esprisi bir tarafa, belki Alman izleyicilerimiz falan da vardır.
Alman ne diyor bu tipler diye bakan böyle.
Hay hayin tipler falan filan diye. İşin esprisi bir tarafa, gerçekten de dublaj konusunda çok başarılıyız. Uncharted 3 de mesela çok güzeldi.
Evet.
Ya God of War bile... Kratos'u nasıl seslendirecekler, nasıl yapacaklar falan dedik ama ben beğenmiştim açıkçası.
Ya dediğim gibi yani ben altyazı değil Türkçe dublaj olsun istiyorum. Altyazıyı niye takip etsin ki birçok kullanıcı? Oyun oynuyorsun, bir de altyazıyı mı okuyacaksın? Altyazının şöyle bir sıkıntısı var. Şimdi bazı diyaloglar çok uzun olduğunda, tamam mı? Eğer altyazıyı okuyorsan şeyi görmüyorsun ki, olayı görmüyorsun
ama
yani.
Ama İngilizceye de katkısı oluyor be Mesut.
Ya alıyordur kesin. Ama çok yarar ben olsaydı şakır oyun... şakır herkesin İngilizce konuşuyor olması lazım bu ülkede.
Benim var mesela. Hello, are you calling? Her neyse ben buradan diğer bölüme geçeceğim evet. Mesut. Rise of the Tomb Raider'dan detayları vereceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz Xbox One ve Xbox 360'a özel olarak çıkışını gerçekleştirecek. 2015 sonunda, kış döneminde büyük ihtimalle çıkacak. Büyük ihtimalle değil, %100 o dönemde çıkacak. Çünkü oyun endüstrisinin patlama yaşadığı bir dönem.
Bir de bir yılın sonu genelde soğuk oluyor biliyorsunuz.
Evet, herkes evlerinde oluyor.
Yaz dönemi oluyor yılın sonu.
Yıl sonu. Tabii yıl sonu, ben nasıl bakıyorum biliyor musun yıl sonuna? Bizim ilkokulda bir tane şey vardı.
Yıl sonu tatil değil mi?
Tatil, yıl sonu öyle gözüküyordu. Hep kafalarda...
Bizim zihnimizde işlenmiş durumda.
Bizim zihnimde o ilkokuldaki mevsim çizelgesi kaldı. Hep yıl sonu deyince o geliyor.
Tatilde.
O yüzden hep böyle iki arada bir derede kalıyorum. Xbox platformuna özel çıkacak. Ancak bu özellik bir sene sürecek diye söyleniyor. Büyük ihtimalle bu konsollara özel kalmayacaktır diye umut ediyorum. Yani bence bu tarz oyunlar, bilmiyorum ya, konsola özel olması üzücü. Herkes oynasın.
Herkes oynasın. Evet.
Ama tabii bunlar bizim
ya özellikle konsol firmasından gelmiyorsa zaten konsola ait olması biraz saçma duruyor.
Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum. Hemen isterseniz yeni oyundan detaylara geçelim. Görsellerini şimdi siz ekranlarda göreceksiniz. Görme şansın olduğunu bilmiyorum ama şayet bu görüntüler
benim
oyuncu
olmadı
ise gerçekten de çok başarılı ve güzel bir atmosfer kurulduğunu söyleyebiliriz. Lara Croft bu hikayesinde Sibirya'ya gidiyor arkadaşlar. Ancak sadece Sibirya'da kalmayacakmış ve ekstradan bir bölgeyi daha görebilecekmişiz. İlk oynadığımız oyundan, aslında ilk oyun demeyelim, reboot olan, yani Tomb Raider Reborn oyunundan 3-4 kat daha büyük mekanlara sahip olacakmış yeni oyunumuz arkadaşlar. Gece gündüz döngüsünün olup olmayacağı halen tartışılıyor, ancak hayvanların olacağı ve hayvanların mevsim şartlarına, bölge şartlarına göre farklı hareketlerde, aslında tavırlarda bulunabileceği
Tomb Raider söyleniyor. Için hayvanlar yeni bir şey değil.
Değil tabii.
Daha ilk Tomb Raider'da ayılar mayılar kovalardı bizi, hatırlarsınız.
Yine ayılar,
leoparlar falan vardı.
Hani bahtsız bedevi
aynen.
dermiş. Ama burada Sibirya yani. Bedevi yok. Her neyse arkadaşlar, Lara yine ağaçlara tırmanabiliyormuş. Çalıların arasına saklanabiliyormuş. Yine silahlarımızda ikincil bir ateşleme gücü olacakmış gibi bilindik şeyler var. Beni en çok heyecanlandıran öğelerden bir tanesi açıkçası Sibirya. Yani kar atmosferini benimsiyor olmasıyla birlikte oyunun yeni bir temaya sahip olması. Ayının böyle bir dikelmiş, Lara Croft'un karşısında yaralı bir ayı var falan.
Şimdi Sibirya güzel iki gözüküyor. Yönden iyi olabilir. Bir yönü şu, yani grafiksel detaylara çok önem verirlerse ve detay olarak zengin bölgeleri modellerlerse güzel, ama bir yandan şöyle kötü olabilir.
Çok tipi, beyaz.
Sürekli beyaz verirlerse biliyorsun çok da fazla bir şey göremezsin yani.
Evet, büyük ihtimalle, ama dediğim gibi başlangıçta eğer ekran görüntüleri gerçekten de ekran görüntüsü ise ve oyun içinden alınmışsa detay olarak ya çok
en oyun içinden alınmış, yayınlanmış görüntü bile tıraşlanmış oluyor.
Muhakkak.
Yani canım, mutlaka şey değil bu.
Reklam kampanyası.
Evet.
Yani adamlar biliyorsun bugün hali hazırda ekran görüntüsünü geçtim, oynanış videolarında bile
yalan söylüyorlarsa
evet. Ekran görüntülerde öttürürler diye düşünüyorum. Ama en ilgi çekici detaylardan bir tanesi, Game Informer dergisine kapak olduğu için bu bilgiler oradan geliyor Mesut. Oyunun dövüş sisteminin The Last of Us'ı anımsattığı söyleniyor. Nasıldı The Last of Us'ta arkadaşlar oynanış dinamikleri, dövüş dinamikleri? Ateşli silahları kullanıyorduk ama mantar kafalardan bahsetmiyorum. Mantar kafalarla zaten yakın dövüşe giremiyordun. Evet. Yiyorlardı seni direkt olarak. Arkalarından yaklaşırsan amenna. Sessiz bir şekilde alabiliyordun. Ama diğer hayatta kalmış kötü niyetli insanlara karşı mücadele verirken, evet, ateşli silahlar da önemli bir rol oynuyordu ama en önemli olay yakın mesafeye geçip hızlı bir şekilde adamın işini bitirmek.
Hatta o kadar suyunu çıkartmışlardı ki silahlan 3 tane de öldürdüğünüz adamı yakında gidip bir iki yumrukla öldürebiliyordun, evet, gibi saçma sapan şeyler de,
evet,
oluyordu yani.
Evet, yani dengesizlik vardı. Söz konusu.
Silahlar su tabancasından halliceydi.
Bence zaten craftlama olayında ve silah dengelerinde bir problem vardı, evet, The Last of Us'ın.
Taş at daha güçlü doğru, yani taş.
Oyunun sonlarına doğru flamethrower vardı. O da aşırı güçlüydü mesela.
Ama çok keyifliydi o.
Yani zaten yapımcılar da onu ayarlayamadıklarını dile getirmişler.
Ya zaten ben oyunda artık şey yapıyordum. Taşı atıyordum bir yere. Bütün yaratıkları oraya toplayıp bir tane de şey atıyordum. Molotov kokteyli atıyordum. En etkili silah.
Evet,
temiz.
Kesinlikle.
Hepsi geberiyordu yani.
İşte bakalım, büyük ihtimalle Tomb Raider'da da karşılaşacağımız oyun alanında dövüş mekanikleri, yakın dövüş mekanikleri çok daha fazla ön plana çıkmış.
Ayıyı yumruklayacaksın.
Chuck Norris ayımızı
aynen boğuşuyorlar. Silahlar vur ölmüyor, boğazını sıkıp öldürüyorsun falan, herhalde
bakalım,
öyle olacak.
Bak, Lara'nın gücü yeter mi bilmiyorum.
Yani The Last of Us deyince aklıma o geliyor çünkü. Sürekli çullanacaksın, sürekli bir koşma. Aynen, şey yok, silah falan yok.
Last of Us'taki gibi mekanlardan yararlanarak yakın dövüş unsurları yaparlarsa süper olur. Hani
evet,
tutuyordu buzdolabı.
Ki Uncharted 4 videosunda o iyice zaten tavan yapmış durumda. Aynı ekip zaten. Şimdi teknoloji tarafına döndüğümüzde Windows'un en son teknik ön izleme sürümünde biliyorsunuz Türkçe dil desteğine falan kavuşmuştuk. Cortana gelmişti ama Cortana Türkçe desteklemediği için kullanamıyorduk, ama şimdi Windows 10 teknik sürümüne sahip olan kişiler aynı zamanda Office 2016'nın araçlarını, programlarını da kullanabiliyorlar. Bunları beta marketten indirmeleri mümkün. Ve yeni araçlara baktığımızda dokunmatik paneli daha fazla destek, işte daha iyi bir görsellik ön plana çıkmış, daha kolay kullanım, işte daha hızlı kısa yollar gibi eklentiler mevcut. Şu anda tablet ve cep telefonu sürümleri yayınlanmamış durumda ama PC sürümü de oldukça iddialı görünüyor. Windows 10 gerçekten çok iddialı geliyor. Office 2016'da iyi bir entegrasyonla beraber kullanıcılara masa üstündeki ofis deneyimini cep telefonu ve tabletlerine devam etme şansı sunacak. Kaldı ki Microsoft Office'i iOS ve Android platformları için de yayınlamış durumda. Artık evet, hangi platformu kullanıyor olursan ol, ofis deneyimini yaşayabileceksin, devam
Microsoft'un
ettirebileceksin.
Microsoft'un bu adına ben çok ama çok şey yaptım ya. Ya hoşuma gitti. Sadece Windows platformuna özel değil de bugün hala hazırda iOS ve Android gibi platformlarda ciddi anlamda mobil üzerinde büyük bir kullanıcı kitlesine sahip. Bu noktada da bizim de Windows'tan yararlanabiliyor olmamız da hoş bir adam.
Tabii ofisten. Şimdi şöyle bir şey var. Microsoft aslında gerçekten geneli hitap etmesi gereken bir firmaydı ve Ballmer döneminde çok kendine kilitlendi. Böyle kendine özel bir platform ekosistem yapmaya çalıştı. Saçma sapan bir şeye gittiler.
Biraz iOS'a benzemeye çalıştı.
Evet. Yeni CEO ile beraber bir açılım sürecindeler ve herkes çok başarılı buluyor. Yani Sabah Erdi ile de konuşuyorduk. O da anlatıyor. Diyor ki genel olarak sektör bayağı olumlu bakıyor. Yeni CEO'nun en iyi yaptığı şeyin bu açılım olduğunu söylüyorlar demişti. Ben de katılıyorum gerçekten.
Şimdi mesela Google Drive var. Ben iOS platformunda da Google'ın ürünlerine erişebiliyorum.
Tabii canım.
Bu da açık fikirli olarak düşünüyor insanlar. Bir şekilde ben iOS platformu üzerinde mutlaka Google'ın ürünlerini kullanıyorum. Aynı şekilde niçin Microsoft ürünlerini kullanamayayım ki?
Evet. Şimdi Google demişken aslında Google tarafına da geçmek istiyorum. Mesela haberlerden bir tanesi Google Glass vardı biliyorsun. Tam bir fiyasko oldu aslında. Evet. Pahalıdan 1200 dolardan falan sattılar.
Üretimden kaldırıldı herhalde.
Üretimden kaldırıldı, satılmıyordu artık. Hatta biz bu geçtiğimiz CES'in ondan önceki CES'e gittiğimizde arkadaş gözlüğüne takmış bir sürü adam gördük. Sabahtan akşama kadar gözlükle dolaşıyor. Halbuki ömrü yarım gün bile değil pilinin. Belli ki şarjı bitmiş, kafasında gezdiriyor amcalar sırf görüntü olsun diye. Biraz nerd işi, tamam mı? Harbiden böyle teknolojiyi o kadar fazla özümsemiş, sosyal hayattan biraz kopmuş adam işi bir hal almıştı. Çünkü normalde arkadaşlar gözünüz bozuk değilse veya çok güneşli bir ortamda değilseniz gözlük takmazsınız. Gözlük çok böyle sevilen bir aksesuar değil. Tamam bak, dışarıdayken karizma katıyor ama.
Bak çıkarttım.
Ben de mesela uzağı göremiyorum ama kullanması zor bir şeydir. Yani otobüse binersin, buğulanır, yağmur yağar, ıslanır.
Of, sıkıntı,
sıkıntılı
yani
bir olay. Gözlük takmak gerçekten zorunluluktur. Yani zorunluysan takarsın. Google Glass gözüne teknolojik cihaz takıyorsa tüm gün ondan geziyor. Gözün bozuk olsa da olmasa da böyle saçma sapan bir şey olur mu yani? Şimdi bir sonraki Google Glass'ın da tasarımsal olarak çok büyük değişiklikler geçireceği, özellikle Google Glass'taki sen benim çekiyorsun ya hayırdır muhabbetini sona erdirecek bir tasarımsal öğe içereceği söyleniyor. Çünkü Google Glass'ta gerçekten tedirgin eden bir tavır vardı. Adam size kamerayla beraber bakıyor. Burada böyle bir kamera var.
İşkilleniyorsun
değil mi? İşkilleniyorsun.
Beni mi çekiyor acaba?
Ya düşünsene metroda oturmuşsun adam böyle bir sana doğru bir baksa ya da şöyle hafiften seni çapmazına baksa beni mi çekiyor dersin?
Hanımına falan baksa.
Ya, aynen hayırdır ne yapıyorsun ben diyor böyle. Çıkar. Değişik bir durum söz konusu. Yani işte bundan önüne geçecek bir tasarım öyle içereceği söyleniyor ama ben bilmiyorum ne yaparlar, devam ederler mi projeye.
Kamerayı saklayacaklar, gizli kamera yapacaklar o zaman.
Daha da beter olacak
daha
herhalde. Aynen ha.
O daha kötü.
Ya da lens seviyesini indir giyip adam artık kaydediyor mu etmiyor mu görmeyeceksin.
Zaten bence bu teknolojilerin HoloLens'te de konuşmuştuk ya. Lens seviyesini indirgendiği zaman da gerçek devrim o zaman yaşanır diye düşünüyorum.
Evet gerçekten öyle. Bakalım o zaman da çok şey yapacağız ya. Bağımlı olacağız. HoloLens zaten ona lens seviyesini indirgense herhalde kimse çıkartmaz.
Abi gerçek dünya ve sanal dünyayı bir araya
kafayı yersin yani
harbiden
gerçekten.
Kafayı yersin. İşte o zaman Güney Kore gibi bizde de hükümetler şey yayınlamaya başlar. Reklam yayınlamaya başlar. Aman sanal dünyada.
Ama bir kısa devre yapıp falan düşünsene elektrik akımı verdiğin ya da çok ısındığını falan gözündeki lensin.
Ay.
Olmayacak işler tamam değil biliyorsun.
Yok yani böyle birden
cayır cayır yanıyorsun ya filan.
Mesut ne kadar şey güldüm böyle ya. Böyle var ya şeyi düşünebiliyorum. Mesut böyle teknolojik firmanın başında basıyor düğmeye. Aynı anda bilmem kaç milyon insanın gözünden ışıklar çıkıyor.
Çoz.
Evet arkadaşlar ben buradan oyun dünyasından haberlere geçeyim. Aslında bu haberimiz birazcık da deneysel bir çalışmanın oyun dünyasına yansıması diyebiliriz. Mythbusters'ı eminim aranızda takip edenler, bilenler, izleyenler vardır. 12 yıldır Discovery Channel'da gerçekleştirilen bir show programı diyebiliriz. Ne yapıyor bu ekip? Şehir efsanelerinin ne kadar gerçek olduğunu teste döküyor aslında.
Bıyıklı ve sakallı amcalar.
Bıyıklı ve sakallı amcalar. Daha önce ne yapmışlardı? Benim en çok aklımda kalan ve pek çok arkadaşın da sorduğu bir sorudur kendi içerisinde. Asansör düşmeye başlarsa, zıplarsak hayatta kalabilir miyiz, kalamaz mıyız gibi sorulara cevap verdiler. Daha önce filmlerde gördüğümüz işte arabanın benzin deposunu ateş ettiğimizde araba patlar mı gibi sorulara cevap verdiler. Bu şekilde pek çok farklı şehir efsanesini veya klişeyi gerçek mi değil mi diye tartışmaya döktüler ve bir sonuca vardırdılar. Şimdi Mythbusters 12 yıllık program döneminde ilk defa oyun dünyasına el attı ve iki farklı oyunu programına dahil etti geçtiğimiz hafta. İlki Fruit Ninja. Bir tane katana almışlar ve gerçekten de Fruit Ninja'da olduğu gibi o parmak hareketimizle meyveleri ikiye bölüyoruz ya.
Bunu yapan şişman bir amca vardı. Bize videosunu yayınlamıştı.
Ha yayınlamıştık.
Evet.
Aynı şekilde.
Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Katana ile şak şak kesmeye çalışıyor ve bayağı da başarılıydı.
Başarılıydı. Zaten Mythbusters bu noktada biraz geç kaldı. Doom'u da yapmışlardı. Onu da birazdan konuşacağız. Doom'u da zamanında Rooster Teeth yapmıştı. Bu aynı çalışmayı, benzer bir çalışmayı Rooster Teeth yapmıştı. Mythbusters biraz geç kaldı ama bu kadar popüler bir programın oyun dünyasını ele alması, tıpkı Conan O'Brien gibi bir talk show, yani showman'in video oyunları oynayarak, hani Clueless Gamer diye bir bölüm vardı, izlemiş miydin bilmiyorum ama.
Hayır, izleme şansım olmadı.
Video oyunları hiç alakası olmadığı halde oynuyor. Bayağı yani bir oyuncu olarak izleyip keyif alıyorsun. Hani çok popüler insanların bu şekilde video oyunlarla etkileşim haline geçmesi daha çekici hale geliyor. 99 puan yapmışlar Ninja Fruit'te mesela. Şu anda siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Az önce Mesut'a da söylediğim gibi Rooster Teeth de daha önce bir Doom'la ilgili bir çalışma yapmıştı. Neydi o çalışma? Doom'daki silahları hepsini tamamını biliyorsun oradaki karakter yere atmıyor. Şimdi yeni nesilde birlikte birazcık daha gerçekçi olsun, biraz daha oyunları zorlayalım diye hemen hemen her silahı taşıyamıyorsun. Evet. Bir tanesini atıyorsun, diğerini alıyorsun. Ama eskiden bu Duke Nukem'de olsun, Doom'da
hepsini
olsun
yanında taşıyordun.
Hepsini yanında taşırdınız arkadaşlar. Bunları ölçmüşler. Toplamda 36 kilo yapıyor. Mermiler, silahlar ve medkitlerle birlikte. Bunu acaba bir arena oluşturalım. Bir Doom'daki
36
arena.
36 kilo yalnız bayağı azmış ya.
36 kilo.
Bugün 2 tane 3 tane G3 alsan zaten mühimmatıyla beraber daha fazla olur.
Valla zaten yerde silah
at. Bana garip geldi biraz ya, ağırlığı.
80 pound diyor. 36 kilo tekabül ediyor. Yanlışım yoksa. Belki ben mi yanlış çevirdim ama Mesut direkt 80 pound 0.43 sen pound
80
derken,
pound yazınca yalnız şey
bilgisayar çıktı. Yalnız arkadaşlar direkt paraya çeviriyor. Bizim pound anlayışımız da Mesut'un
değişik
pound anlayışı
değişik.
Çok farklı.
36.29 kilo evet.
36.29 kilo yani neredeyse 37 kilo diyelim hadi biz buna. 37 kilo da az buz değil yani.
Değil evet.
Sen tam teçhizatlı koştun mu hiç askerde?
Ya ben açıkçası söyleyeyim koşarken bana şey diyorlardı. Gel gel sen gel falan. Kenara dur sen falan diyorlardı.
Var ya miğferiyle.
Nasıl görünüyorsam dışarı. Ben kendimi koşuyor zannediyorum ama herhalde dışarıdan bayağı acınası görünüyorum.
Bize miğferi, sırtında şey, çantası, G3 piyade tüfeğiyle falan. Sırf onlar 10 kiloydu ben çok iyi hatırlıyorum. Kafanda o çelik şeyle
zaten
kastırdı.
Ya dediğin gibi onca silah taşısan 100 kilodan aşağı etmez onlar diyeyim ben sana.
Yani ama işte burada hesaplamışlar. Doom'daki silahlar belki de ufaktır diyeceğim ama şey de var mesela.
Roket atar falan gibi şeyler taşımıyor mu? Ben mi yanlış hatırlıyorum?
Dilimin ucunda adı. Bu dönerli bir silah var ya bir şey.
Evet evet tamam. Şey Gatling Gun mı ne diyorlar?
Gatling Gun da onun bir Türkçe evet. Adı var. Unuttum şimdi arkadaşlar. Siz kesin yazacaksınız biliyorum. Sen oraya Google'da aramanı yap Mesut bulursun sen büyük ihtimalle. Her neyse hemen statede geleceğim arkadaşlar. Şovu gerçekleştiren ikilimiz bu silahların hepsini taşımaya çalışmışlar ama normalde Doom'daki ana karakterin bir bölümü bitirme süresini ikiye katlamışlar. Zaten taşıyamıyorlardı. Sağa sola falan.
Bak sadece Gatling Gun ama gerçi bu şeyde eski silahlardan bir tanesiymiş. Evet dur bakayım modelini bulayım
bunun.
Bunun
farklı özel bir ismi vardı ya. Mitralyöz.
Mitralyöz
evet mitralyöz.
Minigun.
Minigun diye de geçiyor.
Yurt dışında da herhalde. Yani
mitralyöz olarak geçiyordu.
Evet, tam ağırlığını söyleyeceğim sana şimdi buradan bir bakıp.
Tek başına mı?
Bak sadece 85 pound bunun ağırlığıymış ya.
Yani büyük ihtimalle o silahı atıyor ama yere. Çünkü programın
yani
bir
sadece
kısmında,
40 kilo yakın onun ağırlığı var.
Programın bir kısmında silahları atarak ilerleyebiliyorlar. Ki iki şovmenimiz bunu başarıyla yerine getiriyor. Birini atıyor diğerini alıyor. Ağır geldi mi atıyor ama hani hepsini taşımaya geldiği zaman... Adamlar böyle. Bir de şey yapmışlar mesela Doom'un yapımcılarıyla birlikte bir bölüm tasarlıyorlar bunlar. Ve bazı şeyler orada normal canavar gibi hareket ediyor. Normal oyun insan koymuşlar oraya. Onları öldürüyor falan sözde falan. Ama esas olayı gerçekleştiren şovun sunucuları iki katına çıkınca normal sürenin eski bir futbol oyuncusu olan Brandon Shaw'u çağırmışlar. Brandon Shaw bütün silahlarla birlikte normal bir Doom bölümünün geçilme süresini sadece 3 saniye aşmış. Yani şunu söyleyebiliriz ki bir Space Marine, çünkü Doom'daki ana karakterler Space Marine olarak geçer. Gerçekten de arkadaşlar o silahları taşıyabiliyormuş üzerinde.
Evet yani her eğitimli bir adam.
Bu arada da sağa sola da ateş ediyor yani. Öyle sadece silah alıp gitmiyor. Sağa dönüyor, sola dönüyor, sağdan soldan çıkan canavarlar alıyor. Gerçekten de güzel bir çalışmaydı. En azından şunu söyleyebiliriz ki arkadaşlar bazı ana karakterler çok da abartı değilmiş aslında ve o silahları taşıyabiliyorlarmış üzerlerinde. Son haberim de ana haberim Star Citizen'dan geliyor arkadaşlar. Harika bir it dalaşı videosu yayınlandı Star Citizen'dan. Şu anda 72 milyon dolara ulaşmış durumda Star Citizen'a yapılan bağışlar. Aldı başını gidiyor. Wing Commander'ın yapımcılarından gelen bir oyun arkadaşlar ve özellikle kaldı ki zaten PC platformuna çıkacak. PC platformuna odaklı bir oyun. PC oyuncuları tarafından çok büyük heyecanla beklenen bir oyun. Hem first person shooter moduna sahip olması. Yani uçağınızdan inip birebir oyuncularla PvP yapabildiğiniz bir bölümün bulunması. Hem de yeri geldiğinde bu PvP olayını uzaya taşıyabiliyor olmanızla birlikte çok büyük bir dünyaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Yayınlanan yeni it dalaşı da gerek görselliği, gerek ışık efektleri, gerek seslendirmeler... Multiplayer olarak doyurucu olmasıyla çok ama çok hoş duruyor Mesut.
Ya açıkçası,
Oculus Rift'le birlikte de
evet,
müthiş bir oyun olacak.
Başka bir yere götüreceği kesin de. Ben Star Citizen'ı ilk başta çok heyecanlandırdı beni. Hani giden proje falan filan. Sonrasında İsmini şu an hatırlayamadım. Sony'de de var. Gezegenden gezegene gittiğin. Bilmem ne Sky mıydı? On Sky mı? Şey öyle bir...
No Man's Sky.
No Man's Sky.
O çok farklı ama bunlar...
Çok farklı ama ben aslında o tipi istiyorum. Yani gezegene git, gezegeni in, gezegeni keşfet
falan. Bunda da tabii istasyonlara falan iniyorsun yanlış hatırlamıyorsam.
İstasyona falan iniyorsun ama uzayda savaş çok bayış ya. Kapkaranlık. Üç boyutlu ortam.
Karanlık değil ya bayağı. Yani bu videoyu izlesen son derece şeyli yapmışlar. Hani etrafta meteorlar var.
Tam meteorlar var. Tam onların yansımaları var. Işık efektleri falan var ama uzayın geneli boş. Şimdi meteorlara yaklaşacaksın. Tamam anlıyorum onu. Ama uzayın genelinde gerçekten çok şey oluyor savaş.
Ya sen bütün gezegenlere inmek istiyorsun oradaki.
Tabii gezegen mesela, gördün mü gidebilmen lazım. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum.
En son çıkmış olan Elite Dangerous vardı. Elite Dangerous'ta da Samanyolu galaksisinin tamamını oyun alanına aktarmışlar. İlk bakışta veya kulağa ilk duyulduğunda diyorsun muhteşem bir olay. Ama o gezegenlere sadece belli bir mesafeden yaklaşabiliyorsun. Öyle olunca insanın biraz hevesi kırılıyor. Evet. Yani hatta biz de almaktan vazgeçtik sonra da böyle miymiş falan dedik. Ya ben bunu ama direkt bir uçak oyunu olarak görüyorum açıkçası. Senin dediğin tarz biraz daha keşfetmeye yönelik. Hani No Man's Sky gerçekten de senin
ama onu da mesela şey var yani. Biliyorsun. Yine it dalışı yapabiliyorsun yani.
Uzay savaşları uzaya çıkıp, olacağı söyleniyor. Evet. Ama işte bu ne kadar derin olacak? O gezegenler ne kadar farklı olacak?
Yani ya videoyu, Sky, gösterdikleri videolar beni o kadar fazla etkiledi ki.
No Man's Sky gerçekten de çok heyecan verici ama bağımsız bir stüdyonun o kadar geniş bir oluşturulan şeyden
72 milyon dolar aldım bağımsız pek artık diye geçmezsin
ya.
Ama
şimdi şöyle bir şey. Hani Wings Commander'ın yapımcılarından diyoruz. Adamların bir geçmişi var ve böyle bir projeyi hayata geçirebiliyorlar ama hani No Man's Sky'ın geçmişinde tabii ki de elbette bu insanlar daha önce farklı projelerde çalışmışlardır. Bunların söylemiş olduğu şey Mesut, her gezegenin kendine has bir habitatı
evet,
olacak.
Evet, öyle keşfedeceksin, hepsinin, hayvanları tek tek tanımlayacaksın
diyor. Adam ne diyor biliyor musun? Hepsinin ayrı bir bitki örtüsü olacak. Hepsinin ayrı denizaltı bilmem nesi olacak. Hepsinin ayrı gün batımı bilmem. Ya bu böylece düşünüldüğünde ve kafanızı kaldırıp baktığınızda o gördüğünüz bütün yıldızlara gidebiliyorsunuz dediği zaman.
Evet, ben onu dediği zaman kendimden geçtim zaten.
Yani burada bir yani bir durup düşünüyorsun. Büyük ihtimalle otomatik olarak
bir şey oluşturacak, evet. Yaratıkları birleştirecek falan diye düşünüyorum.
Poposu ayrı, kafası ayrı, yaratıklar falan olacaktır. Spordaki gibi diye düşünüyorum. Tabii ki de No Man's Sky beni de heyecanlandırıyor ama bir noktada o oyunu sanki bana vaat ettiklerini yerine getiremeyecekmiş gibi gözüküyor.
Bakalım. Onlar da video yayınlıyorlar. Bunlar da video yayınlıyor. Gerçi bunlar bayağı bir canlı yayın falan da yaptılar. Yani, şimdi haklarını yemeyelim.
Özel kanalları var. Evet. Girip merak edenler varsa
şu anda izleyebilirsiniz hala. Grafikleri gerçekten çok muazzam duruyor ama yani uzayda savaş bir yere kadar işte. Onu bir yere indireceksin acı. Yani gezegene ineceksin.
Bir yere bir stop edip rahatlayacaksın.
Değil mi? Yani bir gezeceksin.
Bir çayını çorbanı içeceksin.
Bir şeyler yapacağım. Bir anlamı olacak.
Peki.
Diye düşünüyorum. Yani siz de yorumlarla katkıda bulunursanız sevinirim. Benim son haberim aslında yine Amerika'daki bir teknolojik gelişme. Ülkemizde olduğu zaman da ülkemizden veriyoruz. Şimdi niye hep Amerika için anlatıyorsunuz demesinler. Amerika Deniz Kuvvetleri bir şey deniyor, bir robot deniyor, itfaiyeci robot. İşte gemide çıkan yangınlara biliyorsunuz müdahale etmek daha da tehlikeli oluyor. Dar alan, çok yüksek sıcaklıklar var, yayılma riski çok fazla falan. Oraya hemen gidip müdahale edilmesi lazım. Bunlar için robot itfaiyeciler kullanmayı planlıyorlar. Gerçi şu anda gösterdikleri robot itfaiyeci yangına gidene kadar gemi batar büyük ihtimalle. Öyle bir hızlı.
Batan gemiden ilk atlayan kaptan vardı. İtalyan gemi.
Buna da robot atlıyormuş. Hani kaptanı geçtim robot ilk atlıyor kaçıyormuş filan. Yapay zeka o kadar gelişmiş ben bunu söndüremem acı filan diyormuş.
Allah'ını sever. Ben...
ya da ilk o galyana getiriyormuş. Atlayın atlayın filan diye. Şu anda bir insan kontrol ediyor robotu ama ileride tamamen yapay zeka tarafından kontrol edilmesi planlanıyormuş. 64 kilo ağırlığında 178 santim uzunluğunda bir robot bu. Ve genel olarak işte insansızlaşma yolunda atılmış adımlardan bir tanesi. İki ayağı üstünde yürüyebiliyor. Önemli bir konu. İleride geliştirilmesi gereken konular kısmında işte daha hızlı hareket etmesi demişler ki bence en önde geliştirilmesi gereken
ama
konu o.
Senin dediğin noktada mesela dar alanlara girememe, zaten nefes alan bir varlık olmadığı için bazı noktalara müdahale etmesi bir robot olarak çok daha aktif bir şekilde kullanılabilir diye düşünüyorum.
Kullanılır, hızlanırsa daha hızlanırsa, aktif olur diye düşünüyorum yani şu an için. Şu haliyle bana pek şey gelmedi.
Bu şey gibi ya, yangın olur biz yangına gideriz. Tamburacılar var ya, 4-5 kişi.
Bu gidene kadar ya, aynen.
Olan bir tane olur yani.
Bayağı bir sıkıntı
küllerini
yaşadı.
Toplamaya gider.
Ama artık görüyorsun adamlar itfaiye kısmında bile robot olarak bir şeylerden yararlanma
tamburacılar
çabası
için. Tamburacılar dedim bu arada arkadaşlar, tulumbacılar, özür dilerim onu düzelteyim hemen.
Ben de hiç fark etmedim bile ama. İşte böyle bir robot şu anda geliştiriliyor. Bunun haberini vereyim dedim. Çok önemli biliyorsunuz. Şimdi bunu duydunuz. Rahat
ama gerçekten de yani düşünüldüğü zaman hani başlangıçta senin dediğin gibi gemilerin o özellikle savaş gemilerindeki o karmaşık yapıya istinaden müdahale etme noktasında çok daha başarılı bir cihaz olur. Hem Ha, denizaltı gibi düşünüyorum ben. Bu denizaltı robotları var ya, insanların artık belli bir mesafeden sonra basınca.
Ya ne çılgın ne korkunç olacak biliyor musun? Şimdi denizaltı dedin ya. Denizaltındaki mürettebatın yeni yapay zekanın aldığını düşün. O nükleer denizaltı, nükleer silahlarla dolu. Onlar biliyorsun çok uzun süre karayla iletişim kurmuyorlar.
Biliyorsun
onların kriptoları falan birazcık... var. Mesela yapay zeka karar verip acaba nükleer bombayı bir yere gömer mi? Ne dostum güç bende.
Birazcık şey kendine gelirsin
evet, diyorsun. Öyle. Karaya çıkmasına da çok uzun süre gerek yok. Çünkü nükleer enerjiyi aldıktan sonra yıllarca zaten enerjisi var. Ya yemek, oksijen de gerekli değil artık.
Robot zaten kendi şeyinde idare edebiliyor.
Aynen.
Bilinçlenirse yapay zeka zaten çok büyük sıkıntı olur.
Değişik ya. Bir şey olacak ya. Büyük olay.
Ya o filmlerdeki olay gerçekleşeceğiz diye olacak. Bak çoğu şey oldu, bu da olacaktır.
Dünyanın yani. Bir yerinde onu yatır, beklesin orada.
Ama şu anda bir şey olmaz yani ne bileyim şu andaki robotlar sanal bebek yani kendi kendine düşünmeye başlasın olmasa ne olur. Her neyse benim birkaç tane kısa haberim var, ondan sonra haberlerimi tamamlıyorum. İlk haberim Borderlands 3'ten arkadaşlar. Yayıncı Take-Two finansal raporunu açıklarken, daha doğrusu yatırımcılarına neler yapacaklarını açıklarken Borderlands 3'ü de yeni nesile geliştirildiğini ilan etti. Xbox One, PlayStation 4 ve PC'ye 2015 yılı içerisinde olmasa bile 2016'da bir Borderlands 3'ün geleceğini haber edelim. En son olarak Pre-Sequel ile birlikte karşımıza çıkmıştı. Borderlands 1 ve 2'nin öncesini anlatan hikayesiyle.
Oyunun kendine has bir kitlesi var.
Var evet. Kendine has bir kitlesi
değişik
var.
Değişik bir tür zaten.
Özellikle Cell Shade olmasıyla birlikte bazı oyuncuların yadırgadığı bir görsellik.
Ya aslında var ya Cell Shade tamam evet ben de yadırgıyorum. O grafikte stilini çok fazla sevmiyorum açıkçası. Ama oyun tarzı şeye göre çok daha iyi Destiny'ye göre.
Sen ne diyorsun
yani
ya?
Yani keşke Destiny grafiklerinde bir oyun olsaydı.
Ben sana
olsaydı.
Bir şey söyleyeyim mi? Destiny grafiklerinde bir oyun olsaydı zaten
yürümüştü değil mi?
Apayrı olurdu.
Boşuna harcıyorlar oyunu o grafiklerle.
Sen ne diyorsun? Ya gerçekten de Borderlands en azından kendini tekrar etmeyen mekanları birbirinden müthiş. Özgün olan evet. Karakterleri birbirinden özgün olan.
Bir de yani kendi gelişim adına bir şeyler yapıyorsun
bir
gerçekten.
Çok mizahsen bir şeyi var ya oyunun. Ya 4 kişi oynarken inanılmaz keyif alıyorsun.
Keyifli bir oyun o.
Ya Destiny gibi böyle bir...
Ya monoton değil ya.
Monoton ve kasıntı değil yani evet. Hiçbir şekilde. Bir diğer haberim arkadaşlar Call of Duty cephesinden geliyor. Yani Call of Duty biliyorsunuz artık yani her yıl kendi ayında, kendi yılında, gününde çıkan bir oyun.
Kurtlar Vadisi gibi kendi saatinde, kendi gününde.
Ya bu mevsimlik sebze meyve gibi oldu açıkçası. Yeni oyunu duyuruldu arkadaşlar. Treyarch tarafından geliştiriliyormuş ki Treyarch'ın geliştiriyor olması daha önce World at War 2 geliştiriliyor dedikodularına biraz daha şey yaptı, destek çıktı diyebiliriz. 2015'te çıkacak oyunu umarız 2. Dünya Savaşı dönemine dönerse büyük heyecanla bekliyoruz. Yoksa
dönmesin yani, ya ben 2. Dünya Savaşı'ndan baydım abi dönmesin.
Ama
yani.
Ne zamandır doğru
silah yok,
2.
bir şey
Dünya
yok.
Savaşı oyunu gelmedi ya.
Yani ne bileyim gelmesin
silah
zaten
yok
artık.
Olur mu? O sırf şeyi oynamak için. O M1 miydi? Tepeden atıyor ya mermiyi. Ping atıyor yenisini takıyorsun. Ben o hissiyatı özledim yani açıkçası abi. Call of Duty 1 ve 2'deki o atmosferi.
Ya ben en son işte Free'yi izledim. Sony'nin filmi hani şu Brad Pitt'den evet tankın içinde kaldı falan. Yani yetiyor ya o yani oyunun oynamana gerek yok. Filmi izledin mi böyle bir kendine
geliyorsun. Ben bu noktada yok yani bir 2. Dünya Savaşı temalı oyunu istiyorum açıkçası. Tamam mesela bir Red Orchestra vardı yakın zamanda çıkmış falan da. Yani bir Call of Duty bir dönsün ya. 3 gibi olmasın aman. World at War güzeldi mesela.
Evet güzeldi.
World at War
onun
güzeldi.
Onun grafikleri falan da uç noktadaydı.
Gerçekten güzeldi. Ona sonra zombi modu falan da geldi. Esas zombi modu zaten Call of Duty'de orada patladı. Evet. Umarız 2. Dünya Savaşı temalı bir oyun olur. Yani şimdi mesela Advanced Warfare mi peki? Yani uzak gelecek temalı.
Ben Advanced Warfare'ı da sevmiyorum. 2. Dünya'yı seviyorum. Ben günümüz savaşlarını çok seviyorum. Advanced Warfare çok şey ya geyik yani. Silahlar falan çok böyle keyifsiz. Normal M4'ü falan kullanacaksın, Scar'ı kullanacaksın.
Modern savaşlarda da zaten Modern Warfare'da yapacağını yaptı diye düşünüyorum.
Evet, yani gerçi orada da bayağı bir ileri gittiler, kalmadı
üçleme
yapacak bir
şey. Üçleme yaptılar adamlar.
Evet.
Yani, remember no Russian, tamam işte.
Değil mi?
Yani bu kadardır diye düşünüyorum. Son haberim de Valve kanadına geliyor arkadaşlar. Valve Game Developer Conference'da, oyun geliştiricileri konferansında arkadaşlar, kendi apisi olacak olan, daha doğrusu OpenGL'in devamı olacak olan GL Next'i tanıtacakmış. Detaylarına hakim olmadığımız için şu anda kısa geçiyoruz ama.
GL Next arkadaşlar Mantle'ın izlerini taşıyacak olan ve ekran kartının tamamen böyle donanımına erişimi sağlayan bir API olacak. AMD çok yakından ilgileniyor ve destek veriyor bu projeye. Ekstra olarak şimdi Valve'in Linux üstünde de çok fazla uğraşları olduğunu düşündüğümüzde.
Yani kendi işletim sistemleri var. SteamOS var. Steam
evet,
Machine geliyor.
Yani PC'leri konsola yaklaştıran bir deneyim yaşatacağı konuşuluyor onda. DirectX 12'ye çok iyi bir alternatif olacak. Ve Linux tarafında da biliyorsun çalışan bir API.
Zaten biliyorsun en son Steam kontrolcülerinde büyük değişikliklere gittiler.
Doğru dürüst bir analog eklediler bir taraf analog, olmasa da.
Yani o şeyden vazgeçip, inatlarından evet. Vazgeçip analog eklediler. Umarız Steam kanadı konsol üzerinde de bir hakimiyet kurar da yani konsolları zorlayacak bir rekabet ortamı oluşturur da bizim açımızdan daha kaliteli bir oyun dünyasına kavuşuruz, evet, diye düşünüyorum.
Öyle gerçekten. Ve bu haberle beraber de ikisi birin tekrar sonuna gelmiş olduk. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.